Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Bey, don't try to call. My heart is ticking and a shawl just won't wait. It's strange. Of champagne.
Ben çok duygusal gireceğim şu an. Arka fonda Sezen çalıyor. Dayanamıyorum.
Merhaba. Yan masanın kaç? 55. 55'i kaç?
Kaç?
50 küsür. Bilmem kaçıncı programına hoş geldiniz. Neden mikrofonu çekmiyorsun benden? Ne oldu?
O sırada mesaj geldi de bir yandan onu okumaya çalıştım. Tersten okumaya çalışınca da böyle şey oldu. Dur bir dakika ya, ben hakikaten giriş yapamadım şu an. Çünkü fazlasıyla böyle bir bitkin haldeyim. Onun bir yorgunluğu bilmem nesi falan, böyle üstümde her bir şey var şu an. Malum zaten durumlar, oraya hiç girmiyoruz galiba. Öyle gözüküyor.
Hayır. Girmiyoruz.
Ne bileyim, dağların birinde çiçekler açıyordur inşallah diyorum ben, sadece başka bir şey demiyorum.
Ne canım, dağlar bizim dağlar. bizim dallarımızda çiçekler açıyor. Her zaman da açacak. Onda sıkıntı yok. Yok umut baki. Hiçbir şey olmaz yani. Mikrofonu neden bende bırakıyorsun? Ben ki depresyonlardan depresyon beğenen. Sen bu hafta başıma gelenler çiğ tavuğun başına gelmemişti. Pişmiş tavuğun derler değil mi? Niye çiğ tavuk?
Çiğ tavuğun zaten başına henüz bir şey gelmemiş yolunmaktan başka yani. O yüzden pişmiş tavuk diyelim biz ona.
Ölmemiş midir? Ölmüştür de bir de bence yani.
Yok kız canlı canlı yoluyorlar ya tüylerini hayvancağızlarına. O yüzden ölmemiş olma ihtimali var yani çiğ tavukta.
Önce öldürüp sonra yoluyorlar.
Ya öyle bir yani çok iğrenç bir muhabbet. Dinlemek istemeyenler olabilir belki ama kulağınızı birazcık tıkayabilirsiniz bu konularda iğrenenler için. Kürk muhabbetlerinde hani kürk yaparken ki şeylerde tavşanlar için falan da o geçerli. Sırf kazda değil yani böyle bayağı canlı canlı yoluyorlar hayvancağızları. Neyse.
Çünkü onları öldürmemelerinin sebebi var. Kaz suyla tekrar çıksın tekrar yoluyor, yüzüyor hayvanı. Tavuğun ki öyle bir durum değil ama. Tavuğu öldürüyor. Yani şeye fetişe, fantaziye falan girer hayvanı canlı canlı önce yolup da tüyünü ne yapacak tavuğun sonra öldüreyim. Oo, tamamen seri katil zihniyeti gibi bir şey olur. O yüzden çiğ tavuğun başına da hoş şeyler gelmiyordur. Allah'ım ay psikolojinin bozukluğundan mıdır nedir abuk subuk konuşuyoruz. Ne oldu? Ne oldu?
Kedi falan geçti herhalde üstten. Bayağı bir gürültü geldi de. Neyse.
Ben ne diyeyim Serap, ne anlatayım? Yani son bir haftada ben ki çok sade bir operasyon için en son burada program yaparken başıma bunların geleceğinden haberdar değildim. Meğerse ben ameliyat olacakmışım. Bunu hiç öyle demediler ama. Daha doğrusu demişler, ben anlamamışım.
Sen sadece dikiş aldırma operasyonu zannediyordun. Böyle hani oturarak hallederiz falan diyordun.
Evet. Yani ya benim de ama çok kafam gidip geldiği için çok algılayamıyorum. O bir de orada sıra bekliyorum bilmem ne, aptal oluyorum iyice. Ben salı günü ameliyat oldum. Yine üçüncü ameliyatım oldu. Çok yani çok sıkıntılıydı. Hani ne oldu? Bu sefer bayılmadım. Narkoz almadım ama lokal anesteziyle oldu. Ayrıca başka sıkıntıları oldu. Çünkü yani canlı canlı kesiyorlar. Bir de şimdi bu göz olunca hani kolun bacağın olsa lokal kafanı çevirirsin bakmazsın ama bunu da böyle gözümü kapatayım ay bak benim durumu olamıyor. Çünkü gözünü çekiştiriyorlar falan, bir şeyler takıyorlar zaten suratına. Suratına eğilmiş birkaç tane kadın erkek falan. Gözünden bir şeyler çekiyorlar. Ay çok eğlenceli bir dönemden geçiyorum. İnşallah sağ çıkacağım. Umudum o yani. Neyse. Sonra şöyle bir şey oldu. Ya bunu paylaşmam gerekiyor. Çünkü bu haftam benim böyle geçti. Ameliyata kadar her şey çok normaldi. Hatta böyle işte ameliyatı beklerken, çünkü ben yatmadığım için eve dönüyorum her ameliyattan. İlk ameliyattan sonra yatmadım ben. İkinci ameliyatta da yatmadım. Böyle bir bekleme odası gibi bir yer var. Sırayla çağırıyorlar. Sırası geleni ameliyat alıyorlar. Fakat şimdi göz bölümü çok enteresan bir yer. Gözünden iğne olan insanlar var. Farklı hastalıklardan.
Gözden iğne mi?
Ve düzenli olarak ne bileyim.
Bir harf değişiyor nelere madur.
Terbiyesiz. Şey böyle ayda bir falan iğne oluyormuş insanlar. Farklı hastalıklar var. Kimi biyopsi için gelmiş. İşte kimi katarakt oluyor. Bilmem ne. Cartçut. Fakat şimdi yaş grubu ortalaması, yaş ortalaması 70. Ben bebek gibi kalıyorum onların yanında haliyle. Bir de ben şimdi beni katarakt doktoru şu an takip ettiği için şu anki durumumu. Orada zaten yaş ortalaması 70 üstü. 80 ortalama. Ben ve hep böyle refakatçileri var herkesin. Ben yalnız gidip geliyorum ama çok artist bir insan olduğum için sonrasında bir sürü küfür yiyorum zaten yakınlarımdan. Niye kimseyi çağırmadın falan diye. Neyse. Şimdi ben gidiyorum hemşireye mesela. Ameliyat olacağım ama hani işte sıram geldi diye. Bana hasta kim falan diyorlar. Benim diyorum. Şöyle bir suratıma bakılıyor. Nasıl yani diye. Neyse orada bir sosyalleştim çok güzel. Teyzeler işte yani bir 10. dakikada falandı. Bir de durumum çok böyle benim enteresan olduğu için durumu anlayan, neden orada olduğumu anlattığım zaman soruyorlar tabii niye buradasın? Çünkü görüntüde fiziksel belli olan bir şeyim yok. Teyzeler direkt kendi dertlerini bırakıp bana böyle dualar etmeye başlıyorlar. Ah sen iyileş, aman sen inşallah iyileşirsin, şöyle olur böyle olur. Hatta bugün refakatçilerden bir tanesi aradı beni nasıl oldun diye. Nerede dedi? Safranbolu'da yaşıyorlarmış. Onların da anneleri biyopsi parça alındı, patolojiye gönderdi.
Senin numaranı niye alıyor ki onlar?
Çünkü çıkarken ben en sona kaldım ameliyatta. Onların anneleri olmuştu, nekaatteydi, bekliyordu, dinleniyordu. İşte konuştuk bayağı, orada bir sohbet ettik falan. Çok üzüldüler onlar da bana. Numaramı istedi, ben seni merak ederim diye. Bugün de aradı, nasıl oldun, nasılsın falan diye.
İnsanların kendi dertleri yetmiyor, bir de başkalarının dertlerini alıp onları takip ediyorlar ya. Ne gerek var ki yani?
Beni çok seviyorlar Serap, yapacak bir şey yok. Sevilesi bir insanım.
Bir tanısalar hiç sevmezler oysa ki.
Ne diyecektim ya? Ben başka bir şey diyecektim.
Aradılar, merak ettiler orada.
Yok, o öyle karıştı. Neyse işte. Ha, ameliyat oldum. O ayrı bir travma zaten. Onu geçtik. Yani neredeyse şey diyecektim artık. Ay keşke genel anestezim olsaydı bu yani. Çünkü yani birebir onu yaşamak 25 dakika falan sürdü ama of yani. Şeysin böyle, ay söküp atamıyorsun yani, böyle kalkıp ameliyat masasından kalkıp fırlayasın geliyor. Neyse.
Ben herhalde öyle bir şey yaşıyorsam o anda herhalde düşer bayılırım ben.
Şey
duramam.
Serap, hiçbir şey yapamıyorsun. Bak hani şey var, bir de göz ya bu. Diyorum ya, kolun bacağın olsa daha farklı hareket edersin. Beni bağlamıyorlar, etmiyorlar ameliyat masasını.
Benim direkt tansiyonum düşer, bayılırım. Öyle diyorum yani. Ben kendi bünyemi biliyorum. Arkadaşı sırf hastaneye götürdüğümde yanımda refakatçilik ederken bile böyle müdahale ettikleri sırada benim böyle bir tansiyonum düştü, gözüm karardı. Hop, yanındaki sedyeye beni yatırdılar mesela.
Gerçekten.
Tabii.
Ay çok kötü. Sen hastaneye geldin, ben ilk ameliyat olduğum zaman bayılmadın mı beni görünce?
O başka bir durum. Orada çünkü gözümün önünde müdahale edilmiyordu sana yani.
He. Tabii senin yanında açmadılar hiç benim gözümü değil mi? Görmedin bir de. Aslında dağılmış durumdaydı o zaman. Şimdi bir şey yok ama o zaman tabii darbeliydi. Neyse şey oluyor. Şimdi mesela bak, bağlamıyorlar, ilaç vermiyorlar. Zaten şey böyle antiseptik diyesim geliyor. Yani bir şeyler döküyorlar devamlı gözüne. Aşağıdan bir ağırlıkla öyle zaten şeffaf bir şey kapatıyor. Ve devamlı gözüne bir şeyler dökülüyor. Öyle uyuşturuyor. İğne falan yapmadılar. Ya da yaptılar, ben hissetmedim. O da olabilir. Bir de gözün kuruyor kırpamadığın için. Yani devamlı böyle foş foş bir şeyler dökülüyor gözüne. Ve şey dürtüklüyor işte, dikişlerimi aldılar. Bu arada dikiş sayımı öğrendim sonunda. Çünkü ameliyata girerken zaten asistan bir kız yaptı ameliyatımı. Kapıda bana şimdi dedi ki kaç dikişiniz var dedi. Ya dedim, bir bilsem. İnan dedim, 50 sefer sordum beynim, her seferinde azarladılar. Ben de çok merak ediyorum kaç dikişim var diye. 15-16 tane var dedi. Alırken tabii sayamadım, çok hissedemediğim için. Baktı, tamam dedi, bakalım o zaman dedi. 15-16 tane var dedi. Neyse. En son artık şimdi kımıldayamıyorsun. Kımıldayamadım. Bir yanağımı bir kaşımak istedim. Yattıktan sonra şey yaptı, sterilliği bozuluyor tabii ortamın. Elinizi oynatmayın dedi. Sonra zaten kilit. Hani beni bağlasalar etseler öyle hareketsiz duramam. Çünkü o çok çok büyük bir korku.
Bu arada ne kadar sürdü operasyon?
25 dakika kadar. O da benim tahminim. Yarım saat işte, girdin çıktın. Şey böyle ellerimi kavuşturdum üstümde. Yana bile indiremiyorum korkudan. Çünkü görüyorum ya gözümde işlem yapıldığını. Yani gözüne bir şeyler giriyor devamlı. Ve sen bir şey yapamıyorsun. Haliyle yani garip bir şey. Hani korktun mu dersen öyle bir korku gibi bir korku değil o. Yani kımıldayamıyorum, şeyden korkuyorum. Kımıldarsam sıçtım çünkü. Yani ne, kızın elinde neşter mi var, ne var, ben onu bilmiyorum. Sadece gözüme bir şeyler girip çıkıyor. Gözüm parçalanır yani. Her neyse. Çıktım. Tabii biraz sonuna doğru artık ağrımaya, canım yanmaya başladı. Tabii o bantlıyorlar, çekiştiriyorlar. Onun da çok etkisi var. Yarım saat gözün açık kalıyor falan. Çıktım. Minibüse bindim. Böyle birkaç durak ilerledik. Eve gidiyorum işte. Benim ağrılarım başladı bu sefer. Çünkü tabii o anti şeylerin, ilaçların etkisi geçmeye başladı lokal anestezinin. Minibüse böyle çok yaşlı bir teyze bindi koltuk değnekle. Senin kolun öyle ağrıyor mu?
Ben bayağı sabitledim.
Ama böyle hani yani 70 yaşın üstündeydi herhalde. Ve kadın iki tane koltuk değneği var. Bindi. Ben de tekli koltukta oturuyorum. Ben hemen yeltendim. Ya bu benim bilinçli olarak yaptığım bir şey değil yani. Ben İslam dışı kalkıyorum. Teyze direkt şey yaptı, otur dedi. Ama kadının tutunma imkanı yok. Ve kadın hem yaşlı hem koltuk değnekli. Ve tıklım tıklım minibüs. Bana direkt kalkma, ben oturmam oraya dedi. kadar ağrıma gitti ki. Yani artık nasıl kötü görünüyorsam. Çünkü ben 2 ay gezdim gözüm bantlı. Hani insanlara yer de veriyordum. Takır takır da oturuyorlardı. Kimse bana kalkma falan demiyordu. Kadının yüzünde acımayı gördüm yani. Suratım artık nasıl döndüyse. Sonra zaten iyi ki oturmamış. Şey oldum. 5 dakika sonra falan benim şeyim kaydı artık iyice. Şirazem kaydı. Kendimi kaybettim ağrıdan. Gittikçe de şiddetleniyor. Eve nasıl gittim bilmiyorum. Eve gittim işte 5 falan herhalde. Seninle konuştuk. Benden minibüse yürüyordum o zaman. Yeni çıkmıştım zaten. Çıktım hemen. Akşam 10.30 çıktı. Gözümü hani açamadım. Gözümü bile açamadım çünkü. Yani o kadar canım yanıyordu. O kaç saat işte 6 saat falan neredeyse. Uyuyamıyorsun. Çok yorgunsun. Fakat acıyı çekiyorsun. O acıdan uyku tutmuyor. Gözünü kapatıp duramıyorsun ama gözümü de açamıyorum acıdan. Öyle bir durumu da var. Allah'ım Allah kimsin? Ya düşmanıma dilemem yemin ediyorum. Şu yaşadığımı var ya. Sövemiyorsun. Sonra o günden sonra bende bir şeyler daha kayboldu. Bir şeyleri daha kırdım salı gününden beri. Zaten peşi sıra ağlama krizleri başladı. Ertesi gün işte kontrole gittim sabah erken. Sonra bir randevu almıştım ben. İşte Erenköy'e geçtim.
Bakırköy'ün Erenköy şubesi.
Hangisi eski bilemem. Şimdi Avrupa yakasında Bakırköy, Anadolu yakasında Erenköy var. Şimdi oraya da minibüse gidiyorum. Ertesi gün oluyor. Tabii biraz kendime geldim. İlaçlar. Minibüs şoförüne dedim ki hiç gitmedim ben Erenköy ruh ve sinir hastalıklarına. Biraz içeride böyle yürüme mesafesi var. Minibüs şoförüne dedim ki beni indirin. Böyle uzanıp bana fısıldadı. Çünkü bir iki durak öncesi Erenköy fizik tedavi hastanesi var. Emin misiniz? Fizik tedavi değil mi? Ruh hastalıkları mı ya? Ben neden fısıldıyoruz? Bunda utanacak ne var? Hayır, ruh hastalıkları hastanesine gidiyorum diye. Şey gibi, bunu daha önce de programda söylemiştim. Kraldan çok kralcı olmak mıdır? Ya da böyle ayıplanmaması gereken şeyleri ayıplayan bir toplumuz biz. Bakkalın kadın pedini gazete kağıdına sarması kadar mantıksız bir hareket bu yapılan. Çünkü mesela şey var. Ya işte bak gözümden ben rahatsızdım. Bunu ulu orta herkesle konuşabiliyorum, paylaşabiliyorum. Ama işte
ruhsal problemleri evet. Böyle paylaşamıyorsun. Ya da paylaşmaya çalıştığın zaman böyle bir şey yapıyorlar ama.
Böyle garipsiyorlar. Ya çok insanlar böyle çok iyi davranmaya çalışıyor.
Çünkü hala hani psikolojik tedavi destek alma muhabbetine şey o gözüyle bakıyorlar. Hani deli doktoru muhabbeti var ya onu bir türlü kıramıyorlar yani. Hani kırmak istemediklerinden mi, bir şeyleri kabullenmek istemediklerinden mi artık bilemiyorum ama bu algıyı bir türlü değiştirebilmiş değiliz maalesef.
Ama
bu
sadece şey hani terapiye ihtiyacı için falan da değil. Mesela her organın da şey yapamıyorsun. Hemoroidin var diye ulu orta konuşmuyorsun. Ulan hani o da hastalık kardeşim. Neden utanayım ya? Neden utanayım? Sana açıp gösterecek halim yok. Eğer korktum buysa öyle bir sıkıntı yok. Paniğe kapılma yani. Zaten kolumdaki yarayı da ne bileyim açıp göstermiyorum ki sana. Neden bunlardan utanılıyor? Mesela şey kadın hastalığı ameliyat olmuş var. Kadın hastalıklarından olmuş. Tabii iş yerlerinde falan mesela işte kadın personelden biri benim eskiden çok kalabalık firmalarda çalıştığım için binlerce çalışanı olan firmalarda çalışıyordum. İşte biri raporludur gelmez niye gelmemiş işte bilmem kim. Kadın hastalıklarından ameliyat olmuş. Ne ameliyatı olmuş? Yani işte yok kist aldırmış. İyi de bu utanılacak bir şey. Neden fısıldaşıyoruz?
Kist böbrekte de çıkabilirdi. Başka bir yerde de çıkabilirdi. O da bir organ sonuçta yani. Rahim de çıktı diye onları şeyden mi bahsedeceksin?
Böyle işte benim bir şoförüyle de böyle bir an yaşadım. Yani çok benim gerçekten böyle şu süreç var ya bana çok acayip şeyler gösteriyor. Çok garip şeyler görüyorum insanların tepkilerini. Yani her zaman gördüğüm şeyler ama ya bunun hasta tarafından yaşıyor olmak biraz daha garip bir tecrübe. Ya mesela işte o teyzelerin dönüp bana dua etmeleri benim çok acayibime gidiyor Serap. Bir de şeyim ben böyle biraz rahat gözüküyorum ya dışarıdan. Mesela işte bugün arayan kadın şey dedi bana. O gün dedi sen kapıdan girdin dedi biz zaten bir çökmüştük dedi. Orada herkes yaşlı zaten ne olacak yani. İşte ben işte bir şakalaşıyorum falan hepimiz çünkü şey yok yani. Kendime ben telkin etme hani kendim iyi olayım diye biraz da bu konuşkanlığım şeyim. Tabii onlar öyle görmüyorlar. Bana çok acayip geldi. Neyse işte benim şoförüyle öyle bir an yaşadık. Sonra doktora gittim. Şimdi ben zaten sıkıntılı olduğum için ve bu süreci artık baş edemediğim için 3 aydır. Yani geçen ayda bir psikiyatriste gitmiştim ama şeye GATA'ya gitmiştim. Onların terapi hizmetleri yokmuş. Benim de terapiye verecek param olmadığı için bana özele git dedi. İlaç yazdı gönderdi yeşil reçeteli. Ben dedim kullanmak istemiyorum. Kinitekip göz tansiyonu sıkıntım var benim. Yeşil reçeteli ilaçlar göz tansiyonuna da kimi zararlıymış. Dedim ben bunu kullanmayacağım. Sonra ama Erenköy'ü tabii arkadaşım bana dedi ya orada vardır muhakkak bir de oraya git. Bir de bazı şeyleri çok basit şeyleri düşünemez de haldeyim bazen. Kafa da çok istemiyor. Neyse girdim. İşte anlattım falan. Ondan sonra dedim böyle böyle durumum. Neyse devamlı ağlar modundayım. Zaten konuşuyorum gülerken ağlamaya başlıyorum.
Nevrotikliğin dibine vurmuş bir modda.
Hiç, yani şey böyle para üstü alırken ağlamaya başlıyorum. Düşünsene minibüste para uzatıyorum. Paramın üstünü alırken birden böyle iç çeke çeke ağlamaya başlıyorum. İnsanlar garip garip. Hiçbir sebebi yok ağlamalarımın. Film izliyorum. Dizi izliyorum. Komedi dizisi. Ağlamaya başlıyorum. Diziyi donduruyorum. Bir saat ağlıyorum. Sonra sakinleşince devam ediyorum. Çok acayip bir şey. Şey yaptım. Mendiller falan kar etmedi. Havlu tuttum. Küçük el havlusu var yanımda. Gözümü onunla siliyorum evde. Dedim ki bu ne? Bir insanın vücudundan ne kadar gözyaşı çıkabilir? Şey gibi, denek gibi hissediyorum şu an kendimi.
Islandıkça sık bir kovada bir tut yanında. Bir de kovaya sık onu.
Şakır şakır lan durmuyor. Bu kadar su nereden geliyor? Tamam su tüketiyorum yani. Günde 1,5-2 litre su içen bir insanım ama ya bunun bir limiti olması lazım. Nereden akıyor? Mıslık mı var lan?
Yani o kadar göz pınarlarım doldu taştı bitti artık diye şairler yazıyor da hani bu pınarlar bitiyordu? Bitmiyor işte.
Şimdi mesela bir şey var. Yağmur değil mi o? Gözyaşı olmadan bir hıçkırık nöbetleri var. Onlar daha sinir bozucu. Hani diyorsun ki ay bu çok boş. Ben bundan bir şey anlamadım. Bir gözyaşı olsaydı bir rahatlardım diye. O daha çok bir sinirini bozuyor. Neyse. Genç bir kızı zaten. Benden küçüktür büyük ihtimalle. Anlattım falan. Bana şey dedi. Sizin durumunuz zaten ilaçla falan olacak şey değil dedi. Ben şu an size ilaç yazmıyorum dedi. Hemen dedi şey yapalım. Orada psikoterapi merkezi varmış onların. Hemen dedi bir terapi randevusu ayarlayalım. Siz acilen tedavi görmeniz gerekiyor. Ruhsal çökünürsünüz dedi. Bu bana bunu dedi. Benim bir moralim bozuldu. Ben bir bozuldum. Ama böyle ya zaten şeyim ağlar olarak gelmişim. Zor tutuyorum kendimi. Hani kızla doğru düzgün konuşayım diye gülmeye falan çalışıyorum. Suratıma ruhsal çökünürsünüz dedi. Anladım. Sen kimsin?
Sen kim köpeksin?
Ne demek lan ruhsal çöküntü falan? Suratım üzülür. Sen ne demek istedin? Diyemiyorsun tabii. Nereye diyeceksin? Haklı. Zaten onun için gidiyorum. Ama çok ağrıma gitti.
Bu kadar da açık açık söylenmez. Yani insan bir lafı dolandırır. Böyle bir hani iyimserleştirir birazcık.
Ya şey kibar kızdı. Bakmışım tabii ki abartıyorum ama bunu söyledi. Yani söylediği buydu ama benim çok ağrıma gitti Serap. Çok samimi söylüyorum. Ben çok saçma biliyorum. Ama o öyle söylediği çok ağrıma gitti. Sanki şeymişim gibi. Lan ben biliyorum bunu. Ben zaten kendimi çok kötü hissettiğim ve baş edemediğim için gittim bu doktora. Ondan sonra döndü şey dedi işte intihar düşünceniz var mı bilmem ne. Ay ben gittikçe nasıl ağrıma gidiyor. Yani çünkü bunları sormak zorunda. İşte bunları sorguluyor
falan. Buna göre seviyeyi belirleyecek çünkü.
Tabii bana intihar düşünceniz var mı dedi. Ben bir es verdim. Sonra da eve gidince 3 saat onu düşündüm. Nagihan niye es verdin, niye hemen hayır demedin diye. Ya düşün bak ne kadar kırmışım kafayı. Kendimi böyle sorgulara Allah kahretsin. Neyse işte yani çok boktan bir haftaydı benim için. Ayrıca başka sıkıntılarım da vardı. Üstüne başka şeyler de bindi. Çok gereksiz artık hani hayatımda hiç var olmasını istemediğim gereksiz görüşmeler, konuşmalar yaptım. Bunlar ekstra tuzu biberi oldu yani. Şu an şimdi bunu konuşmuştuk biz hiç programda yasın aşamalarını.
Galiba.
Bir filmden bir şeyden bahsederken konuşmuştuk sanırım. Şimdi yasın 5 aşaması var. Bu işte ölüm olur ya da bir ayrılık olur. Arkadaştan ayrılık, sevgiliden ayrılık. İşte bir ölüm yaşarsın. İşten bile ayrılık
olur. Bunu ikinci bölümde şey yapalım mı? Çok benim güzel biraz kol uyuştu. Bayağı şurası artık böyle. Burası artık böyle kendi bir şeyle ilan etti yani. Zaten giriş şarkısını da anons etmediydik. Onu da söyleyeyim. Kovacs'tan My Love şarkısıyla giriş yaptıydık. Şimdi de Overnight'tan Devil's Girls dinleyeceğiz. Görüşürüz öbür bölümde.
Ne istiyorsun? Daha mı yakın, daha mı uzak?
Daha yakın. Yani.
Daha yakın, böyle mi? Ama benim sesim çok patlıyor. Şimdi de çok lakayt duruyorum. Bundan dolayı da garip garip çıkıyor olabilir mesela. Niye gülmemek için kendini zor tutuyormuş gibi bakıyorsun bana Sera? Neden? Söylemek istediğin bir şey var mı?
İşte bunu veriyorum. Bunu yapacağını biliyordum.
Yok.
Sen yeter ki o mesafeyi ayarla, onda bir sıkıntı olmaz. Artık patlamıyor. Bu mesafe iyi. Evet, şu an güzel, başarılı. Tamam. Sen niye konuşmuyorsun? Kendine al mikrofonu çekmekten unuturum diye mi korkuyorsun? Anladım.
Senkronizasyonu tutturamam diye. Bu mesafe iyi mi? Şimdi bir iki deneme yapayım mı? Şimdi böyle.
İyi. Gözüme soksaydın.
Ama yok, yapmam öyle şeyler. Sonra çok problem oluyor. Şimdi bir de derinlik algımda da sıkıntı var ya, o yüzden de böyle çok ayarlayamayabilirim. Suratına çarpabilirim mesela. Bunu şahsi algılama. Görmediğimden, yani bilerek yaptığım bir şey olamaz. Hiç öyle düşünme. Suratına falan çarparsan.
Burası ne? Beni sevdiğini biliyor musun canım? Yani problem yok. Şey yaparım yani, onun ayırdığını yapabilirim, merak etme. Ha.
Şey, sen ilk tane şarkıyı anons ettin değil mi?
Tabii ben ilk oraya şey yapayım. İlk şarkıyla ikinci şarkıyı anons ettim. Üçü de daha var zaten, üçe daha.
Daha var, daha yeni konuşmaya başladık. İşte şey yapacağız. Şey diyordum ben. Ne diyordum, onu hatırlamaya çalışıyorum.
Yasının evreleri, 5 tane evresi var falan filan. Onlardan bahsedecektim.
Yasın 5 evresi var. Acıdan ziyade.
Acı, yas aynı değil mi işte? Allah Allah.
Değil. Olur mu canım? Acı başka şey, yas başka şey.
Nasıl başka şey ya? Acı varsa yas tutarsın. Yas varken yani ne yani?
Yani bir şeyin kaybının ardından yas tutuyorsun. Acı öyle bir şey değil ki. Fiziksel acı da olur, ruhani acı da olur ama kalıcı olmayabilir.
Ayağını bir yere çarptığı zamanki acıda da bir yas var bence yani. Niye?
Serçe parmak acısı.
Tabii ki.
Serçe parmak yası mı?
Anlık yas işte o da. O anlık yasın, o 5 saniyelik şeyi niye 5 saniyelik yas tutuyorsun, sen orada acı çekiyorsun zannediyorsun. 5 saniyenin 5 evresi var işte. Orada da kızıyorsun sonuçta.
Böyle saniye saniye bütün evreleri geçiyor.
Tabii ki de. Her saniyeye bir evre yaşıyorsun.
Tabii ki de dediğini gözümden, kulağımdan kaçırdığımı zannetme.
O konuşma sırasında olur öyle. Yazı dilinde ben dikkat ederim de konuşma sırasında olur. Necik.
Kabul etmiyorum. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Şimdi şöyle.
Değil, sessiz öyle.
Ne? Götüm dedi.
Yani göt diyebiliyoruz. Sıkıntı yok. Biliyoruz. Şimdi yazın 5 evresi var. 1. İnkar. 2. Öfke.
3-4-5
3 şey, beğenmediğini aldı ya. Neyi mi beğenmiyorsun? Benim bunu aynı anda yapamayacağımı mı düşünüyorsun?
Bak bunu kişisel algılama.
Ama kişisel algılıyorum sen böyle yaptığın için. Hemen söyleyeyim. İnkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme. Sonra İstiklal Marşı kapanış.
Artık İstiklal Marşı'nı diyene neyse ya, tamam mı?
Aman aman. Aa. Yok saçma sapan. Ay ne olur. Şimdi ben
sonuçta serçe parmakta da çiçekler açıyor.
Eğer manikürcün iyiyse çiçek de açtırır yani o şey. Nail art denen bir şey var. İşte ben şimdi bu yasın ikinci evresine sonunda şükürler olsun geçebildim. Şu an öfkedeyim. Başıma gelen şeyleri sebep olan herkesten büyük bir tiksintiyle nefret ediyorum şu an.
Benden de nefret ediyorsun şu an, biliyorum. Çaktın.
Sen bir şey yapmadın ki.
Ya kesin yapmışsındır ya.
Ararsak buluruz. Zorlama istersen. Zorlama yani.
Hıncımı sen... Zorlayalım mı? Bir zorlayalım mı? Hadi.
Bilmiyorum. Hıncımı senden alabilirim. Bence yapmayalım bunu. Böyle yani bakıyorum. Oha dedim ya. Yani şeyim böyle yakıp yıkmak, dövmek, zarar vermek falan istiyorum. Çok acayip. Ama şimdi hadi pazarlığına...
Bayağı kırk haramiler moduna girdin yani.
Evet ve şey ama şu depresyon aradaki o dördüncü aşama beni... Tamam kabullenme de tamam sıkıntı yok ama... Ben şimdi bu bir de bu süreçte depresyonu da bir arada hani erkene alıp yaşadığımı düşünüyorum. Acaba olabilir mi böyle bir şey? Çünkü o eğer...
Hep o sıralamayı bir daha açıp okusana.
İnkar, öfke, pazarlık, depresyon, kabullenme. Bununla ilgili videolar var. Ben sana gösteririm onları da. Eğer o depresyon aşaması daha gelecekse... Oho! Beyin bunu kaldırabilecek takatim yok yani. Gerçekten yok. Gerçekten yok. Böyle.
Bence sen pazarlıkla şeyi birleştirdin. Yok.
Ben aylardır inkardayım.
Bir dakika. İnkar. Önce inkar dedin. İnkar kısmı da hala
bitti,
var.
Şu an öfke
bitti. Diyor. İnkar bitti.
İnkar tamamen bitti.
Öfkeye geçtin. Ama öfke ikinci evre mi?
İkinci evre.
O zaman öfkeden sonra mı pazarlık geliyordu?
Öfkeden sonra pazarlık.
Öfke, pazarlık.
Ya hani ona daha gelmedik. Ondan sonra dördüncü evre depresyon. Ama ben şu süreçte ben depresyona girmedim. Çünkü sosyalliğimi kaybetmedim. Hayatımdan kimseyi çıkartmadım. Şimdi bu süreçte benim tabii hani az çok bir savunma mekanizması içinde olduğumu görüp hani benimle bir şeyler paylaşan insanlar var. Oradan buradan sağ olsunlar. Bir sürü insan bana destek oluyor. Gören var, görmeyen var. Aslında ne yaşadığımı tahmin edenler var. Ve şey, kendi yaşadıkları deneyimlerden şey yapıyorlar. Yani mesela geçen gün bir mesaj aldım. Diyor ki yani bundan 3 yıl önce ben gerçekten hayatımda hiç kimse kalmamıştı. O da böyle bir sağlık sıkıntıları yaşıyor. Ameliyatlar falan üst üste. Hani bu hastane psikolojisinden, acıdan, acı çekmekten, işte devamlı ilaç kullanmaktan. İnsanlardan da bunu daha önce de söyledim. Garip bir şekilde ya her kendimi kapattım, evden adım atmıyordum. Hayatımda hiç kimse kalmamıştı. Hani sonrasında toparlandım ama tabii bunun marazları falan da kalıyor insanda. İşte o depresyon hali. Ben inatla bu o hale girmiyorum. Ben mesela şeyi de yapmadım. Depresyonda mesela uyuyorsun. Daha önce benim yani gerçekten hani depresyon diyemem belki gerçek anlamda ama şey var ne derler bir dönem bir işsizlik bundan ama 5-6 yıl önce şeyde düğmeyle falan açıyorlar kumandayla herhalde. Şu üstü kumandayla çalışıyor ya. Aynı koltuğum bak yatağıma gitmiyordum Serap 8 ay falan. Böyle gerçekten o depresyon haliydi herhalde. Ciddi bir bunalımdı daha doğrusu. Depresyon ise de. Aynı köşede oturuyordum bütün gün. Sadece televizyon izliyordum. Ve devamlı uyuyordum. Uykum geldiği zaman kaykılıp oturduğum yerde koltuğun köşesi çökmüştü. Yemek yemiyordum. Kimseyle konuşmuyordum. O koltuktan kalkmıyordum. Sadece tuvalete kalkıyordum yani düşün. Yani çok işte yaşamak için, yaşamaya devam etmek için yemek yiyordum. Ve şey vücudumdan yaralar döktüm. Artık böyle öyle bir hale geldik durup dururken bir kalktım böyle şey cılk yaralar döktüm bütün vücudumdan. Sonra dedim ki aa ne oluyor? Hani beni zorla çıkarttılar işte ilaçlar kendime geldim. Şu ara onu yaşamamak için bunu böyle de bir tecrübem olduğu için kendimi kapatmıyorum. Devamlı böyle sokağa atıyorum. Hani hiçbir şey yapamıyorsam çıkıp işte yakındaki koruya ormana gidiyorum mesela hava güzel ki. Yürüyorum ediyorum kafam dağılsın etsin diye. Hatta şeyim yok. Hani böyle bazen lan diyorum bu kadar işsizlik bu kadar şeyle uğraşıyorum ediyorum. Kendimi ayıracak vaktim bile kalmıyor kimi zaman yani. Çünkü devamlı böyle oyalayacak işte kursa başladım. Onu yapıyorum. Bir yandan iş arıyorum deli gibi falan. Onunla görüşüyorum, bununla görüşüyorum. Devamlı kendimi meşgul ediyorum. O yüzden depresyona girmedim bence. Ama eğer o depresyon gelecekse hiç gelmesin. Bak işte o ses bir yerin açıldığına delalette. Ama şey duman olduğu içerisinde. O yüzden büyük ihtimalle.
Ama böyle sobayı kapatmayaydılar. İyiydi. Yine kapatmışlar. Açmışlardı bir arada. Yine kapatmışlar. Bayağı üşümeye başladım ben şu an. Cayır cayır.
Böyle yani. O yüzden o depresyon halinden çok korkuyorum. Umarım girmem.
Girmezsin ya. Yok yani. Sanmıyorum.
Bilmiyorum. Girmeyeyim. Çünkü şu dönemde gerçekten akıl sağlığımı bayağı bir zedelendiğini düşünüyorum. İnşallah bu terapiler falan işe yararsa, ilaçsızlık kurtulabilirsem şu süreci atlatayım. Çünkü görünen o ki ben daha 1,5 yıl kadar, belki 2 yıl kadar hastanelerde bu ameliyatlarda sürüneceğim. Öyle gözüküyor şu an. Yani inşallah delirmem. Ay ama bak anlatasım var işte. Demek ki anlatasım var. Daha da oturur anlatırım ama hiç gerek yok yani. Sen öbür kolunu neden kullanmıyorsun? Şimdi senin kolun ağrıyor. Bak bunu da dert ediniyorum burada. Zaten depresyon. Zaten üzülüyorum. Bana yaşatma böyle şeyler. Biraz duyarlı ol. Kolun ağrımasın işte.
Galiba ben de sol kolumla senkronizasyonu yapamıyor olabilirim. Ondan sebep orayı kullanmıyor olabilirim yani.
Olabilir. Ama böyle kolun ağrır. Böyle. Böylece yaşın evrelerinde işlemiş olduk. Konuyla ilgili olarak bu arada yeni bir dizi tavsiyem olacak. Tabii ki her zamanki gibi son bölüme saklıyoruz.
Programın Nagihan bölümünü bitirdik. Sanat bölümünü son tarafa kapatıyoruz. Şimdi hangi bölümü işlesek acaba? Bende mi? Bende mevzu yok ki ya. Ben ne anlatacağım? Ben bayağı öyle sıradan bir şekilde yaşıyorum yani şu an.
Niye kilo vermişsin?
Ha o evet ya. Evet, bayağı böyle kendimle gurur duyduğum devredeyim o konuda.
O zaman işte.
Ciddi ciddi bayağı şu an kaç 10 kilo vermiş durumdayım.
Ne kadar sürede verdin? Anlat. Anlattın kızım dinleyicilere.
Değil mi? Herkesin bir kilo verme taktiği şeyi varken.
Herhalde.
Hikayesi varken.
Arkadaşımın kilo verme hikayesini anlattım. Ben programda sen kendini anlatmıyorsun.
Ne kadar sürede diyorum? Ya zaten işte şey. Onu hep söylüyorum. Senin biz bahanenle bir adam akıllı pilatese başladım. Aralıktan beri işte kaç ay oluyor? 5 ay mı oluyor? Aralığın birinde başladık. Biriydi bayağı. Aralık 1 dedik başladık. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan'dayız şimdi. İşte 5 aydır pilatese gidiyorum. Ama ilk 2 ay, 3 ay falan hatta 3 ay hiçbir şey yapmadım böyle. Yediklerime falan zaten dikkat etmedim. Ama ona rağmen bir incelme söz konusu olunca dedim Serap bu kadar yapıyorsun. Bari boğazını da tut. İyice işe yarasın. Sonracımı son 2 aydır işte sadece akşam yemeğini kestim. Bayağı böyle aktif ve yoğurtlarla besleniyorum akşamları. Sabahleyin yine gayet yine hani ya simit ya poğaça o tarz bir şekilde ofiste hafta içi çünkü başka bir şeye imkan yok.
Ya bak niye akşam eve giderken kepekli ekmek alabilirsin günlük. Sandviç hazırlayıp bir folyoya sar. Ben öyle yapıyordum çalışıyorken.
Kim onunla uğraşacak da edecek de ben işte.
Ya 2 dakikalık iş Serap üşenme. koyacaksın dolaba, sabah alıp çantana dışarıdan alacağını, hem daha cebine faydası var bunun. En azından sağlıklı, kendin yaptığın sandviçi yersin yani. O kadar kötü bir yağ kullanıyor ki o pastaneler, o aldığın simitlerin, poğaçaların içinde. Tamam, 40 yılın başı alır yenir ama iğrenç bir yağ. Yani en tehlikeli yağ o pastanelerde kullanılan. Yeme, yeteri kadar yiyoruz.
O evreye daha gelemedim. Diyetin o evresine daha gelemedim. Neyse işte bir tek sabahları, hani hafta içi ondan yiyorum. Öğle yemeğinde zaten işte hani çorba, salata ya da hani böyle tatlımı bile yiyorum, hatta böyle ufak bir porsiyon. O da sütlü tatlılardan falan varsa sadece.
Onun dışında
haftada bir mantı bile kendime şey yapıyorum. Çarşamba günleri çünkü mantı çıkıyor.
Zaten bir mantıdan vazgeçemedim.
Çok güzel yapıyorlar böyle, hafif acılı falan. Bak şu an bile canım çekti yani. Ama bugün de mantı vardı. Niyeyse böyle normalde çarşamba günleri çıkarıyorlar. Bugün de çıkarmışlar. Bugün şey yapmadım, almadım. Çarşambaya sakladım ama çarşambada muhtemelen almayacağım. Çünkü ben bu hafta sonu çok bokunu çıkardım. Yemeğin içmeni. Böyle kendimi bir ay cezalandıracağım. Mantıdan uzak duracağım haftaları. Ya haftada bir mantından uzak duracağım. Neyse işte hani hafta içi de öğle yemeklerinde işte çorba, salata. Hatta böyle varsa sütlü tatlımı da yiyorum dediğim gibi. Böyle sebze yemeği ya da hani böyle köfte, ızgara köfte ya da ızgara tavuk tarzı şeyler yiyorum. Gün içerisinde sürekli kuru yemiş atıştırıyorum. Böyle saat başı 2 saatte bir işte çiğ kaju, işte çiğ badem, işte kuru üzümler.
Çiğ ya da olması önemli, onun altını çizdiğin iyi olur.
Kesinlikle çiğ olması lazım. Kavrulmuşlar çünkü yağlı olduğu için onlar zararlı oluyor. Çiğ kaju çok güzel bu arada. Bütün paketin kajusu, ilk önce kajusu bitiyor bütün paketten.
Tuzlu kajudan daha lezzetli çiğ. Ben çiğ kajuyu daha çok seviyorum. Bu arada kajunun aslında sap olduğunu biliyor muydun?
Evet, biliyorum.
Şeyin, meyvenin kendisi değil de sapı. İlk duyduğumda çok garibime gitmişti.
Ondan sonra cıma onları yiyorum, atıştırıyorum. Zaten su bolca tüketen bir insandım, o hala devam ediyor. Bir de haftada 3 gün sporunu da yapınca bir baktım ki ben son 2 ayda bayağı 10 kilo vermişim. Hatta bunu ama 8 kilo verdikten sonra fark ettim. Çünkü o zaman tartılmaya başladım. Ben spora başlamak, gayet kilosunu da söyleyebilecek bir rahatlıktayım artık. 88 kiloyla başlamıştım ben pilatese. İşte şu an 78 kiloyum ve 70'e kadar gideceğim. Son gaz devam yani.
Az kaldı zaten, yok bayağı inceldin. Yani şey, hani ben geçen hafta da dedim tabii ki biz sık görüştüğümüz için benim senin zayıflamanı fark etmem çok şey olur, zor olur yani. Devamlı gördüğün insanı anlamıyorsun. Ama artık fark ediliyor yani. Yani kolun, omzun, momzun, büstün inceldi. Ama öyle üst kısım büsttür ya, büstün inceldi.
Şey, suratın da biraz küçüldü.
Tabii. Şimdi işte bak, pilatesin etkisi. Yani herkes burun kıvırıyor falan ama pilates muhteşem bir spor ya. Ay ben şu an şu göbeğimden nefes, ben de o göbeğimden kurtulmuştum. Taş gibi olmuştum kız. Allah kahretsin. Bak işte gene sinirleniyorum. Allah bu başıma bu o mekanı gideceğim, yıkacağım. Dur avukat.
Sonra hani diyorsun ya her gün görünce fark edilmiyor falan diye. Annem böyle pilatese başladıktan sonra bana şey diye laf ediyordu.
Özür dilerim. Özür dilerim.
Şey, pilatese başladıktan sonra hani böyle bir ay geçti, iki ay geçti falan. Annem tabii her gün gördüğü için evde akşamları fark etmiyordu durumu. Gidiyorsun da bir işe yaradığı yok bilmem ne falan diye laf ediyordu bana. Tabii bayağı ciddi böyle atarlanıyordu bana. Yalandan mı yapıyorsun, ne yapıyorsun belli değil falan diyor. Tabii yine yemeye devam ediyorsun, nasıl olsun ki, nasıl işe yarasın ki falan filan diye laf sokup duruyordu, gıcık ediyordu beni. Şimdi bu geçenlerde hani bunlar geçen ay işte bir yazlığa gittiler, bir ay üzerine geldiler ya oy kullanmak için. Perşembe günü gelmişlerdi. Akşam işte anneanneme gittim, orada oturuyorlardı. Gittim kapıdan içeri girdim, böyle montu çıkardım, geçtim salona. Annem böyle, ben kapıdan içeri girerken bana böyle baka kaldı, tamam mı? Tepki yok, bayağı dondu böyle. He falan diye bir durdu. Ne oldu dedim, hani üstümde başımda bir şey var. Hayırdır, niye öyle baka kaldın? Bir yerimde bir şey mi var falan yaptı. Sen bayağı adam akıllı incelmişsin falan yaptı.
Neden anlamamıştır? Kıştı çünkü. Kazak, mazak, tabii kalın giyiniyorsun ya, o yüzden fark etmemiştir.
Kadar, şimdi tabii kıyafetler de inceldi. Yani. Onun da bir etkisi var tabii. Ama hani bir ay tabii görmemenin de ayrı bir etkisi var. Öyle önce dedim, sen benimle dalga geçiyordun. Ne oldu dedim.
Bu da böyle gidecek yani. Yok ama tavsiye ediyorum. Gerçekten yapabilen bırakmasın yani. Pilates muhteşem bir şey.
Yok, ben zaten artık onu bayağı hani hayatımın bir şekli olarak hep tut devam edeceğim yani. O bırakacağımı sanmıyorum. Ben istediğim hedefe de gelsem kilo olarak Onu ben yine devam edeceğim ki zaten bıraktığımda muhtemelen ayrı bir... Şöyle pilates için onu çok duydum çünkü hani yaptığında, düzenli olarak yaptığında evet çok faydası var ama bıraktıktan sonra bir anda çat diye kilo almana da sebep oluyor diye.
Yok, Allah kilo falan
almadım ben. Ama bilemedim. Ya sen zaten ne yiyorsun ki kızım kilo alacak? O kadar çok bir şeyin yok ki senin yediğin içtiğinde.
Olur mu canım, ben yememe içmeme hiç dikkat etmiyorum ki. Ha ben çok yemiyorum. Şöyle bir şey, mesela bu hafta ben doğru düzgün yemek yemedim. Benim şeyim var, ben yemeden kesilen bir insanım. İçmeden kesilmiyorum da hani kahvemi, suyumu hep içerim. Ama mesela bu hafta ben doğru düzgün yemek yiyemedim. Ama ilaç falan içiyorum o nöroloji için. Aha bak onu anlatmadım. Allah'ım başımdaki dertler bitmiyor
sonra
ki.
Sonra işte yani. işte ben de sonra gittim dedim ki ona böyleymiş. Öyleyken de şöyleymiş. Yani o da dedi ki ne yapacaksın işte hayat böyle yani falan dedi. Ondan sonra ben de işte evet dedim yani kısmet dedim. Elbet bir yerlerde çiçekler açar
seninkisi
bende dedim.
Seninkisi şu an ne biliyor musun? Tam ideal kilo verme şekli. Bak 5 ayda yavaş yavaş ve sporla
beraber. 5 ayda mı ona? 2 ayda ya. Son 2 aydır ben diyet yapıyorum diyebilirim. Sadece akıya yemeklerime dikkat etmekle bilmem neyim. 5
aydır spor yapıyorsun. Ve spor yaparak, diyetten ziyade spor yaparak başladın. Çok da dozunu kaçırmadan. Şimdi kiloda tam da sen artık dozunu kaçırmanın eşiğine gelmişsin. O eşikten de geri döndün. Ya çünkü benim ya işte bahsediyorum ediyorum ya arkadaşım 130 kilodan mı öyle bir şeyden falan aşağı düşmüştü. O ne işte biri 30 kilo verdi, başka bir arkadaşım daha var. Devamlı kilo alıp veriyor falan. Ama diyetlerle yapıyorlar bunu mesela. Hadi bu sağlıklı şey alkali beslenmeyle bu son anlattığım ama benim başka bir arkadaşım var. O mesela biz yani çocukluğumdan beri benim çok küçük yaşlardan beri arkadaşım hep kilo problemi vardı. O gençken de kiloluydu. Yani öyle sporla falan vermedi. Hep böyle garip garip diyetler deneyerek ederek sağlıksız. Senin şu an yaşadığın çok sağlıklı bir şey. Niye? Vücudunu işte sarkmadan, etmeden hem yemene içmene dikkat ederek. Bak işte kendin söylüyorsun. Aç kalmıyorsun. Yani aç kalmana gerek yok. Yani
akşam yemeği yemiyorum diyorum. Mesela sadece o Activia'nın yoğurtlarını yiyorum falan diyorum ama onlar da zaten öyle bir tok tutuyor ki yani hiç ihtiyaç yok yani.
Bağırsağını falan da düzenler. Zaten benim patronum söylerdi onu. Şey ama çok çok doğru yani. Vücuttaki en önemli organ işte göttür abi. Baktığın zaman öyle bir fıkra da var hatta. Bütün götler müdür oluyor. Şeyi var ya öyle bir fıkra var. Ne derler? O çalışmazsa çünkü o doğru düzgün çalışmazsa bütün sistem çöker. Bu ne oluyor? Bağırsakların düzgün çalışması lazım. Yani ne bağırsak bir şeyi diyordu ona patronum. Terbiyesi mi diyordu? Öyle bir şey diyordu. Sen bağırsağını terbiye edersen işte doğru düzgün çalışmasını sağlarsan zaten vücudunda aksama yaşanmaz. Eğer tabii başka bir sağlık problemin yoksa falan filan. Aynı şekilde böbrekler de mesela. Sıvı tüketeceksin ki böbrekler çalışacak. Böbrekler çalışmayı o tembelliğe girdiği zaman patlıyorsun abi. Ne oluyor işte böbrek yetmezliği oluyor. Allah korusun o oluyor bu oluyor.
Ha bak bir de şey de yapıyorum. Ben haftada 3 spora gidiyorum ama ikisi hafta içine denk geldiği için ve akşam yemeği yemediğim için. Spora gittiğim günlerde o böyle hani spor yaparken şeker düşmesin, bir baygınlık hale gelmesin falan filan diye. Spora gittiğim günlerinde işte 6-6.30'da mesai bitiyor zaten çıkıyorum. 6-6.30 arasında bu Nesfit'in yeni bir barları var. Gofret. Gofret şeyini bitter çikolatalı işte tahıllı mallı böyle güzel bir şey. Böyle aslında bakarsan hani böyle yenecek bir şey de değil yani tamam güzel falan ama yani hani şöyle bir çikolatalı gofret tadında falan yenecek türden bir şey değil. Ama şöyle bir güzelliği var. Hakikaten işte hem tahıllı olduğu için dipli şeyler olduğu için de bağırsakları çalıştırma özelliği var. Hem enerji depolama için sana bir şey veriyor hakikaten. Hem işte içindeki şeker şeyi vücudundaki şekeri dengeliyor falan filan. Ondan sonra şey işte spora gittiğim günlerde öncesinde mesai bitmeden önce onu yiyorum. Yanıma kahvemi de içiyorum. İkisini tüketiyorum kahvemle o şeyi gofreti. Ve sana söyleyeyim 7.30'da spor başlıyor 8.30'da bitiyor. 9 çeyrek gibi falan işte en geç evde oluyorum. Ben 10'a kadar falan acıkmıyorum yani hiçbir şekilde.
Onlar. Bir de şey zaten ben işte bundan 5-6 sene önce de pilates yapıyordum. O zaman da hoca mesela ilk ondan öğrendim ben şey diyordu bana kesinlikle aç gelmeyeceksiniz. Hani o da tabii ki ağır bir yemek de yiyip gelmeyin ama vücudun aç kalmaması gerekiyor. İşte ne bileyim küçük bir ton balıklı sandviç olabilir. Böyle sağlıklı hafif bir şeylerle şey yapın gelin ki aç vücuda spor kesinlikle yapmayın diye. Dediğin yani gibi şeker.
Aç vücuda yapma, bir de şey dediğin gibi hani tıka bası yiyip de gitmek, evet. Gitmek olmaz.
O da işte yok.
Arada, aynen, arada 1-1,5 saatlik bir zaman dilimi olması lazım en son yediğin şeyle arasında.
Aynen öyle. Tamamen şey böyle halk yorumu bizimki de. Şimdi tabi radyoda zaman zaman Ayça'ların şeyleri oluyor ya işte, bu işi bilenler, bu işin erbapları yapıyor. Biz tamamen kendi kişisel tecrübelerimizden, abi bize böyle söylediler. Yani. Şimdi onu öyle alıyorsun.
Ama tabii şimdi sizin metabolizmanız var. Sizin metabolizmanız çok ayrı yani. Yani o yüzden benim de işe yarıyor da sizde yaramıyor olabilir. O yüzden kesinlikle şey yapmayın. Hadi ben denedim, senin yaptığını yaptım da olmadı falan diye bana yorumlarla geri dönmeyin yani.
Ama ben verdim yani o ankara. Sen veremediysen onu da ekle. Sen veremediysen o seni tam verdim. Bantımı da yedim, 10 kilomu da verdim. Ben senin yerine dönsem atarım ama. Yani senin metabolizmanı bilemem ama yine de sen bilirsin yani.
Ama bende o şey var hani, diyorum ya 88 kiloda başladım diyor. O 88 kilo benim abi ciddiye böyle psikolojik baskı yapan bir şey, eşik noktası bende. Çünkü en son 2013 senesinde işte mezuniyet vardı. O zaman yine hangi aylardaydı? Haziran'daydı mezuniyet balosu ve ben Mart ayında 88 kilo olarak görmüştüm kendimi. O zaman da mezun olmuştum Şubat'ta ve şey işsizdim yani, bulamamıştım daha henüz. Haziran'da mezuniyet var. Allah'ım ben 88 kilo olmuşum, o elbisenin içine gireceğim ama yani girdiğimde iğrenç gözükeceğim falan diye ben yine bir gaza geldim. O Mart'tan Haziran'a kadar o 4 aylık süre içerisinde ben yine bir 15 kilo vermiştim o sırada da. Evet. Onda da ama bu sefer o sefer çok sağlıksız bir şekildeydi. Hiçbir şey yemiyordum
genç
sadece.
Genç olduğun için çok bir zararı olmamıştır. Şimdi yapamazsın onu.
Yok şimdi hayatta onu dayanamam, yapamam. Şey onda da şöyleydi. Yine sabah kahvaltımı yapıyordum. Her sabah düzenli kahvaltımı yapıyordum. Gün içerisinde sadece su ve şey bu şeyler var ya. Ne o? Çubuk kraker. Çubuk krakerler var. O da hani vücut hani tuz ihtiyacını falan gidersin diye. Ondan sonra cuma, aynen, şey ondan atıştırıyordum bir iki tane, o da arkadaşa aldırıyordum, içinden 3-4 tane falan kendim alıyordum, o kadar yani, hani baş fazlasını da yemiyordum. Ama zaten işsiz olduğum için o sıra zarfı içerisinde ben günde 4 saat 5 saat her gün yürüyordum, öyle söyleyeyim sana. O zaman da öyle bir avantajım vardı.
Tabii, o da muhakkak vücuttaki ödeme atmana yardımcı olmuştur. Yani.
Zaten sürekli yürüdüğüm için bir susama hali vardı. Zaten hani Mart'la Haziran arası sıcak bir dönemdeydi. O yürüyüşün verdiği şeyle bol bol su iç tüketiyordum. Akşamları da salata yiyordum sadece yani.
Ya şey sadece içtiğin su miktarını dengeli bir şekilde oturtabilirsen zaten bir yetişkin vücudu için hani yaz aylarında böyle bir yarım litre falan daha çıkartman gerekiyor. İşte kilona göre zaten uygulamalar var. Ben mesela telefonumda uygulama kullanıyorum su içmeyi unutmamak için. Çünkü kahve içiyorum devamlı ama su içmek hani eskiden hiç aklıma gelmezdi. Şimdi tabii aklıma geliyor da. İşte 1,5-2 litre benim işte kiloma günlük tüketmem gereken su miktarı. İşte senin aslında 2,5 litre falandır. Belki bilmiyorum, şimdi sallıyorum şu an. Ortalama 2 litre diyor zaten doktorlar falan da.
Ya arkadaşım bak onun en güzel halk dilinde söylemi var. Çişini yaptığında sarı geliyorsa su içmen lazım. Beyaz geliyorsa vücudunun su ihtiyacını gayet güzel bir şekilde karşılıyorsun demektir.
Yağlı. Ama evet o bir kıstas çünkü oradan anlıyorsun. Böbreklerin çalıştığını temiz olarak arındığını delalet o. Arındığına. Evet ben düzenli su tüketiyorum. Sıkıntım yok.
Şimdi nagen beyaz işiyor.
Tabii ki cilveli ve zarif bir kadın olduğum için benden aksi benim beklenemezdi yani. Ben bayağıdır kendimi cilveli demiyordum.
O zaman programın kadınsal bölümünde hallettiğimize göre şeyle ara verelim. First Aid Kit, My Silver Lining şarkısını dinleyerek ara veriyoruz.
Oh, gelen takipçiye bak.
Where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you. Up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right. what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Being free. Comes with the bad. The song's never just sad. There's hope. There's a silver line. Show me my silver line. Show me my silver line. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free.
Az daha ağzıma sok. Az daha. Gerizekalı.
Şimdi Serap bize şeyi anlatacak. Arada biz ara verdiğimiz zaman bana işte bir takipçi geldi. Diri fıçıklı. Biz onu incelerken sonra döndük. Ben bir ay ben bak ağzıma soktum. Kendi ağzıma da soktum. Yalanma yalanmadan. Sonra işte iç çamaşırından falan bahsederken benim takip ettiğim bir iç çamaşırı markasıyla ilgili kendisinin çok güzide düşünceleri var. Şimdi mikrofonu kendisi uzatacağım, o anlatacak.
Şimdi ama marka adını şimdi söyleyeceğiz mi direkt odasına?
Söylen olacak.
Tamam, söylemem lazım zaten bu hikayeyi anlatacak.
Bizim sırrımız değil. Diyeceğim tabii ki, Victoria's Secret'tan bahsetmiyoruz. Bak onu da söyledim, artık söyler falan.
Tamam o zaman söyle. Zaten tekli reklam olmaması için artık sen onu söyledikten sonra bütün markaları sıralamam lazım benim.
Artık
ama
hangisi bize çamaşır falan gönderirse, yani sponsor hangisi olursa sıkıntı yok.
Hiç problem değil. Neyse şöyle ki, önce marka adını söylemem mi gerekiyor?
Intimissimi.
Intimissimi.
Soru gibi aslında bir yandan. Intimissimi. Hani ciddi misin? Gerçekten mi?
Şöyle, Intimissimi markası Türkiye'ye ilk geldiğinde, yani daha doğrusu Türkiye'ye ilk ne zaman geldi bilmiyorum da artık bizim ilk keşfettiğimiz zamanda arkadaşlar, üniversiteden bir arkadaşımla AVM'de dolaşıyoruz. Markayı keşfettik, bu neymiş ya falan diye böyle girdik içeri. Neyse, çamaşırın markası olduğunu öğrendik falan filan. İlk şimdi fiyatlara bakıyoruz böyle. Fiyatlar ilk zaman bayağı yüksek. Şimdi hala bir galiba birazcık orta seviyenin yine bir tık üstünde. Bir tık
ama
dedik
diye.
Bir tabi bizi deşmesin. Neyse hak ediyormuş. Neyse. Tamam, biz izniyiz. Tamam. Neyse böyle birazcık ortalamanın üstünde diye. Biz tabii ilk zamanlarda biraz daha yüksekti o fiyatlar. Bir de öğrenciyiz yani her halükarda.
Şöyle çok özür dilerim. Victoria's Secret'ın da ilk zamanları çok pahalıydı. Şu an herkesin alabileceği şeydi. Evet, normalden biraz pahalı. Normal bir iç çamaşır mağazasıyla işte bir Pierre Cardin'den
çünkü
falan pahalıydı.
Çünkü Avrupa kendi Avrupa fiyatlarıyla Türkiye'ye giriyor. Baktı millet alamıyor, indirmek zorunda kalıyor. Neyse. İşte öğrenciyiz tabii. Bir de haliyle ister istemez daha da bir yüksek geliyor şu anki. Şu an o fiyatlar bize normal gelebilir belki ama neyse.
İlk arkadaşla bakıyoruz, o böyle mağazanın bir ucunda, ben mağazanın bir ucundayım falan böyle. Fiyatla ilk yüzleşmeyi gördükten sonra küfredesim geldi, tamam mı? Bu ne lan, bu kadar yüksek fiyat mı olur diye. Sonra o sırada benim tabii böyle yüksek espri kabiliyetimden dolayı arkadaşa döndüm, çağırdım. Kızım dedim, gel buraya dedim. Buldum bu firmanın adını, niye böyle oldu? Niye lan dedi, ne oldu falan. Kızım dedi, fiyatı görmedin mi dedim. Fiyatı gördükten sonra insan intimasın mı diye küfredesi gelip dedim. Adeta bir Yiğit Özgür karakteri oldum ben orada. Bu tabii bütün mağaza içerisinde bayağı kahkahayı sesli bir şekilde patlat, ablan gerizekalısı diye çıktım ağzından gitti sonra. Bir de ondan sonrası şey yaptım öyle. Neyse mağazadan çıktık ama bu tabii bir kenarda hala yığılıyor. Sonra şey yaptım. Kızım dedim, bence bizim sırf canımız çok sıkkın olduğunda böyle AVM'ye gelip bu mağazaya girip dedim. İşte şey yani çalışanlara şey yapmamız lazım. Bir fiyat sorup bize fiyatını söyledikten sonra çıkmamız lazım yaptım. Ama hala onu gerçekleştirmedik. Planlarımızın arasında var o hala. 30 yaşımıza geldik ama bunu yapacağız yani. Planlarımız da hala var. O mağazaya girip fiyatını sorup çalışana ıntımızı mı deyip çıkacağız. Bu hikaye buydu.
Anlıyorum ama ben hastasıyım yani. Hele şu son dönemdeki yeni ürünlerine bayılıyorum. Zaten şöyle bir şey var. Ben normalde böyle günlük, ben devamlı Instagram'a bakan bir insanım. Hani an be an takip ediyorum böyle. Zaten çok fazla...
Farklı amaçlarla olsun, kişisel amaçlarla olsun. Yani 7/24 online Instagram'da.
Hayır, bir de boş olduğum için yani. Her açıdan müsait olduğum için hiçbir engelim bir şeyim yok. Fakat şey ama birkaç tane şey iç çamaşır ürün şeyini de takip ediyorum. Bu arada dövmeciler takip ediyorum. Aynı zamanda fitnessçiler falan takip ediyorum. Benim böyle bir karmam var.
Şey, dövmecileri takip ettiğini Ayşe duymasa kendini koparır seni. Artık ailemizin tek dövmecisi var, o da Ayça.
Ya o ayrı, dövmemi o yapacak falan da takip ediyorum. Beğenerek izliyorum yani. Bunda bir sıkıntı yok. Şey gibi bu yani. Şimdi bir tane oyuncuyu beğeniyorsun, ötekileri takip etmeyeceksin. Aynı hesap canım. Şey neyse. Şimdi ama ne bu tarz, bak. Bir işte iç çamaşırı. Ondan sonra...
Yakışıklı erkekler.
O ayrı. Başka bir şey söyleyeceğim. ondan sonra işte dövmeciler. Ondan sonra ne dedim? Yani fitnessçiler falan. Bir de öncesi sonrası fotoğraflarına sanki ben hayatımda hiç öyle yüksek hani büyük kilolar falan verme ihtiyacım olmadı ama bir zevkleniyorum, bir zevkleniyorum.
Kendimi öncesi sonrası yapmadım ben. Ama şey... Bu senin başındaki fotoğraflarından birini alsam olur mu? Ama onda tabii, boydan bir fotoğrafım yok ki lan benim.
Bir karıştır, bulursun belki. Ben mesela her gün çıplak fotoğrafımı çekiyorum boydan, lazım olur diye. Yersin.
Ben yedim ama şu an.
Gerçekten mi?
Hayır. Gerçekten yemedim de potansiyel var çünkü o yüzden.
Saçmama manyağa bak.
Senin sağ solu belli olmaz kızım. Yaparsın yani.
Ay gözümden yaş geldi. Gerçekten
ya, yapabileceğim bir şey çünkü salak.
Ay yok benim.
Senden beklerim ben önce. Vallahi gerçekten yapıyorum. Bize şaşırmam yani.
Ay bak uyandırdın. Yani gözünde canlandır. İntibaya bak. Aa rezalet.
Nasıl rezalet? Her gün seksiyim ben. Aa şöyleyim böyleyim deyip dolaşıyorsun. Bunu yapmamam ben için daha normal zaten.
Yok son bu salı günkü ameliyatta galiba seks bölümü de aldılar diye şöyle biliyorum. Baksana tipe. Bu hafta çok kötüyüm yani. Cuma akşamı arkadaşlar ısrar etti. Dedim ki ağlıyorum. Gelmeyeyim falan yapıyorum.
Evet ben neyse. Program, ben o planı çok kıskandım. Ya son, bayağı orta yerinden çatır çatır gittim. Çatlayarak kıskandım. Böyle timeline'de fotoğrafları gördükçe böyle. Zaten işte bir nevi ayar favu olsun, bir nevi laf sokmalar olsun. Her bir yerden mentionlı mentionsız her türlü lafımı soktuğumu düşünüyorum. O konuda nasıl telafi edeceksiniz bilmiyorum. Jean-Louis hanımcım olsun, sen olsun. Bilmiyorum artık yani.
Hallederiz. Hmm. Ben de işte moralim çok bozuk falan dedi. Hmm. Bana ısrar etti. Ben aslında başka bir yere gidecektim biliyorsun.
Hmm. Ben bilmem. Ben
ondan
anlamam.
Sonra ne diyecektim?
Hakan'a da bozuğum. Neymiş güya? Almanya'ya gidiyormuş da ya. Onun bahanesiyle hemen böyle apar topar toplanmış da ben bilmem.
İnanmadım diyorsun. İntim üstüme.
İntim üstüme lan. Hiç inanmadım yani. Neyse bir ara telafi edersiniz artık.
Ay dediğimi unutturdun. Allah canını anladın. Neyse. Ne diyordum ya?
Anlasın.
Hayır kendi çıplak fotoğraflarımı çekmiyorum bu arada.
Bilmiyorum, orası hala şüpheli benim gözümde.
Ha işte bu takip ettiklerimden dolayı. Tabii bu takip ettiğim hesaplarda genelde çıplak kadın vücutları paylaşıyorlar, tamam mı? Ama ben de estetik bulduğum kadın vücudunu beğeniyorum. Hani hiç öyle şeyim yoktur. Vay kadın diye beğenmeyeyim diye. Gece de belli bir saatten sonra. Bir bakıyorum bazen. Bütün beğenilerime bakıyorum. Çıplak kadınlar da çıplak erkekler. Ne tür bir mal.
Bunları meç etsek, bunları eşleştirsek birbiriyle iyi sevişirler ha. Vallahi iyi sevişirler.
Hayır, ben insanlar böyle keşfette beni tam bir sapık olarak görüyorlardır. Bundan şüphelenmeye başladım.
Ama merak etme, ben sen neleri beğenmişsin diye görebildiğim bir liste bölümü yok yani.
Keşfette görülüyor. Nasıl yok?
Nasıl keşfette görülüyor?
Bayağı görüyorsun. Al işte birebir al bak, yine bir şey olmuş. Ay ne kadar böyle işte bak görüyorsun.
Ha, takip ettiklerini beğendiklerinden ötürü mü o keşfet bölümü çıkıyor bana?
Ve işte.
Ha orası niye diyorsun?
Nerede
ben keşfet dediğim yer şu arama butonuna bastıktan sonra çıkan şu ekrandan bahsediyorsun sen.
Benim mesela benim arkadaşım sana burada öneriyor.
Hayır, burada senin beğendiklerine göre yönlendirme şimdi, yapmıyor mu?
Senin beğendiklerine göre çoğunlukla yapıyor
şunu
mu?
Şunu sana kendine tutarsan.
Ama sen konuşuyorsun diye sana çevirdim. O beni alır. Benim sesim yüksek. Bakma sen.
Asıl görürsün. Benim yüksek.
Benim yüksek. Senin sesin pes.
Pes.
Şu an ikimizinkini de alıyordur. Şimdi çoğunlukla senin beğenilerine göre şey yapıyor, öneriyor. Ama mesela benim beğendiğim fotoğrafı da burada çıkarıyor. Anladın mı? Ya da benim stalkladığım ama beğenmediğim, etmediğim insanların işte arkadaşlarının fotoğraflarını, o fotoğrafları da çıkarıyor bir süre sonra. Ama ben orayı demiyorum.
Algoritmasını çözemediğim tek sosyal medya Instagram benim ya. Bayağı çözemedim.
Ben çözdüm canım. Fazlasıyla çözdüm. Hatta nefret ediyorum bunun durumdan dolayı. Şuradan bahsediyorum.
Tamam işte hani bildirim butonu olan kısma baktığın zaman takip kısmında orada hani takip ettiklerini, beğendiklerini ya da işte şu kişiyi yeni takip etmeye başladı bilmem ne falan diye bildirisini görüyorsun. Onu biliyorum zaten.
Tamam ben burada arka arkaya 8 tane çıplak erkek beğendiğim zaman demiyor musun? Lan ya ne yapıyorsun acaba şu an diye.
Yani ben hiç denk gelmedim. Çünkü bu bölüme çok fazla bakmadığım için denk gelmedim ama bundan sonra bakacağım. Hani hangi günün hangi saatlerinde çıplak erkek beğeniyor? Günün hangi saatlerinde iç çamaşırı hesaplarına bakıyor falan diye bakacağım bundan sonra.
Saatim yok. Devamlı bakıyorum. Tamam. Devamlı bakıyorum yani. Hayır. Böyle işte. Böyle de. Ay niye anlattınsa bir de işte böyle bir anlayacaksın var. Bu aralık bir şeye başladım. Dur şuna mı basıyorduk bakmak için?
Neye bakıyoruz?
Ne olmuş ki? Bak ben bunu görünmüyorum.
Neye bakmak istiyorsun?
Dakikasına bakacağım.
Daha dur yeni başladık.
Çünkü... Bayağı yeni olmuş. Ben geçen hafta bahsetmiş miydim o nörolojik, nörolog bana ilaç verdi diye.
İlaçtan bahsettin, çok yan etkisi varmış bilmem ne falan diye bahsettin de başka.
Şimdi ameliyattan sonra ilaca başladım.
Ha sen o ilacı almaya başladın mı?
Başladım, çarşamba gecesi başladım. Işte. Şimdi şu an zaten bu halimin hani çünkü anksiyete tedavisinde de kullanılan bir ilaçmış baktık. Yan etkileri destan zaten. Evet geçen program bahsetmiştim sanırım. Fakat şükürler olsun. Tahtaya vurdum.
Yan etkileri göstermedi mi?
Göstermedim. Büyük bir ihtimalle peniste sertleşme sorunu yaşıyorum. Ya herhalde o yan etki denk geldi bana. Şükürler olsun.
Sevişemediğinden de zaten bilemiyoruz artık.
Bilemiyorum. Yani mesela libido kaybı var mı yok mu? Yani bu cinsel isteksizlik falan.
Ama bir şey söyleyeceğim. Bence libido kaybı var galiba. Kendini seksi hissetmemenden onu...
Ay değil mi?
Evet.
Ay.
O yan etkiyi almışsın ve bu senin için bence en kötü bir etkilerden bir tanesi yani.
Peki peniste sertleşmeden kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Allah da benim iyiliğimi ver.
Ya bu arada bayağı oluyor bunun. Herhalde bir 3-4 sene öncesi falan var da. O zamanlarda şey bir haber çıkmıştı. Kadınlarda da aslında hani penis şeyi var diye. Klitoris miydi onun adı? O aslında hani o tarz bir organ diye. Doğru mu biliyorum? Doğru mu hatırlıyorum?
Tabii yani. İlk oluşum esnasında cinsiyet belirlendiği zaman ya kadınlık organına dönüyor ya işte penise dönüyor.
Ha işte kadında da o şekilde o
tabii.
kalmış diye biliyorum yani.
Zaten ameliyatlarda da cinsiyet değiştirme ameliyatlarında onun üzerinden değişiklik yapılıyor.
Tamam.
Hormonlarla büyütüyorlar işte onu penise çeviriyorlar.
Ha tamam yani doğru biliyormuşum.
Çok grafikleştirmeyelim şimdi bu kadar da. Hani çok bir şey biliyormuşuz be. Doktormuşuz gibi her zamanki gibi. Ya, boş boş konuşmuyoruz
aslında
ama.
Çok biliyorum o ayrı mesele. Her şeyin en iyisini en doğrusunu ben biliyorum. O ayrı bir konu da.
Ben hep iyiliğimden kaybediyorum.
Nasıl oraya bağladın acaba?
Yok yok çarpmam. Körüm diye ayıp. Şu hareketin çok kırıcı oldu.
Hayır tamamen refleksel olarak şey yaptım.
Çok yani. Kırıcı oldu.
Ya vallahi bak.
Ne yaptığını şey söyleyeyim size. Şu anda bir bilemiyorsunuz. Bir tak ağlamak istiyorum. sol tarafımdaki bardağı çekti. Kendine doğru çekti benden yani. Benim yanımdaki sol tarafımda. Çünkü ben solumu görmediğim için. Ya çok kırıcısın Serap. Çok kırıcısın yani. Tamam, alır mısın programı artık? Tamam, gidiyorum ben. Buraya gel, ne yapıyorsun? Ben ağlamıyorum, sen niye ağlıyorsun? Şu an acaba?
Kırdın beni. Kırdın kalbimi.
Ben mi kırdım seni?
Gel al gönlümü. Neydi o? Neyse.
Bu arada şeyden patoloji sonucumu da aldım. Sinir testinin sonucunu da aldım.
Ha, onu yaklaştır biraz kendine. Ha.
Bu çok mu oldu? Bu çok olmadı mı ama bu? Aa, niye sana yaklaştırınca ağzıma sokma diyorsun şu mesafeden, bir karış mesafeden. Ben şu an hissediyorum telefonu. Neredeyse. Ay, benim derinlik algım gerçekten gitmiş. Sizlere ömür yani. Neyse, şeymiş. Bir sıkıntı yok. Ve şey, bunu da hani kadınlar bilsin etsin diye söylüyorum. Doktora dedim ki, yani sizce dedim ne kadar zamanda bir kontrol yapılmalı? Ya yani ben böyle hani yaşım gereği artık hani hiç gitmiyorum, etmiyorum. Bir rutin kontrol olsun diye gitmiştim zaten. Sinir testini de işte hani yapacak bir şey olmadığı için gidince yaptık tabii. Ne yapalım, ne yapalım? Sinir testi yapalım artık.
İlle bir müdahale edeceğiz yani. Oraya bir açacağız.
Hayır, zaten kontrole gidiyorsun yani. Bir şey yapman, ne yapacaksın? Bir sıkıntı olmayınca şükürler olsun. Bir saniye yine tahtaya vurayım. Senede bir defa sinir testinin yapılması gerektiğini söyledi jinekolog. 25 yaşından sonrası için. Yani çünkü ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Yani kadınların kendilerini kontrol etmiyor. Ha, bir sıkıntı yaşarsınız diyor. Bir problem olur tabii ki diyor. Hiç diyor ertelemeyin, hiç diyor düşünmeyin diyor. Hemen gelin. Ama diyor hiçbir sıkıntınız yok. Rutin, her şeyiniz düzenli. İşte regloneminiz düzenli falan. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yılda bir defa jinekoloğa gelmeniz, rutin bu şekilde kontrol yaptırmanız yeter diyor. Kimse ihmal etmesin. Aynı şekilde işte bak 30'undan sonrası için söylüyorum. Kendini muayene çok önemli. 30'una bir kaldı. Hani bundan önce de oluyor. İşte abi ya şimdi bak, kötü kötü konuşmak istemiyorum. Hiç kötüyü çağırmak istemiyorum. Çünkü gerçekten hastane psikolojisi, hasta psikolojisi çok kötü. İşte bu yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Yani 1 milyon tane kanser var. Bak gözün bile kanseri varmış. Ben şimdi gözle ilgili 1 milyon tane hastalık öğrendim ve her gün böyle yeni bir şey duyuyorum. Aynı şekilde kadınların özellikle erkekler meme kanseri olabiliyor bu arada. Erkekler olmadıklarını falan zannetmesinler için seyrek oluyor ama meme kanserine yakalanıyorlar. Kendinizi muayene edin ya. Yani çünkü insan önce kendinin doktoru olacaksın. Bende bir tuhaflık var, bende bir rahatsızlık var diyeceksin. Hiçbir sıkıntın yoksa da eğer bir kadınsan git abi jinekoloğuna düzenli olarak görün. Tahlil yaptır mesela. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Aile hekimi var şimdi.
Ben şimdi hastaneye sağlam girip hasta çıkanlardan olduğum için her benim o konuda bir kaçma halim var. Ay, hastalık hastası insanlar var. Hiçbir şey yokken de zart diye gidip kendini check-up'a sokan bilmem ne yapan işte ay git şuramı kontrol et bilmem ne falan diyen insanlar var yani. Bunların sayısı da az değil.
Ama ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz.
Tamam, orası öyle de işte ben en ufak bir şey bile olsa gitmemenin yoluna bakarım yani. Ben yani, otur benim.
Gencecik insanlar kanser oluyorlar. Ben çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani yakın zamanda duyduğum şeyler de var. Hani ya istiyor ya, öyle bir şeyim, garip bir durumdayım. Şimdi ben de hastayım diye belki bilmiyorum. Yani bana hani deseler ki aman bir şey olmayacak, iyileşecekler, edecekler. Lan ya senin ömründen bir sene alacağız. Yemin ediyorum düşünmeden veririm yani. Çünkü bakıyorsun gencecikler, işte ebeveynler falan, kıyamıyorsun, edemiyorsun. Çok garip. Ya yani ruh halim de tabii benim çok normal olmadığı için. Neyse.
Yaptık. Ruh haliyle alakası yok canım. Öyle genç yaşta falan görünce insan ister sana.
O yüzden herkes kontrol ettirsin başımıza. Ya yani tabii ki bir şey sebep olacak ve öleceğiz yani. Ha, hasta olacak da buna hiçbir şey engel olamayacağım. Aslında yani şey diyorum, sosyal medyada da görüyorum. Abi 30 yaşında, 20 yaşında. Ya şimdi öyle bir dönemdeyiz ki bir de kanser vakaları çok fazla. Her organın kanseri var. O yüzden herkes kendini kontrol ettirsin ya. Bunlar zor şeyler. Hiçbir şey olmasa. Al bak, hastalık olmasa kaza geçirebiliyorsun. Yani başına ne zaman ne geleceği belli değil. Bu yüzden
erken teşhisin önemini vurgulamak açısından
en azından hastalıklarımızı teşhis edebilelim. Hastalıklardan yırtalım. Çünkü kazayı engel olamıyorsun. Bak oluveriyor yani. Bunun yanı sıra işte bende o nörolojik periferik ağrım var. Ay çok havalı değil mi? Sinir sistemi rahatsızlığı şekerim. Ve teşhis edilemiyor ya. Allah'ım dedim ya. Tabii ki böyle olacaktı. Tabii ki sebebi teşhis edilemeyecekti. Bir başka türlü bir hastalığa sahip olmam mümkün olabilir mi ya? periferik ağrı. Niye teşhis edilemiyormuş bu arada, şaka bir yana da. Sinir sistemiyle ilgili bir rahatsızlık. Çünkü çok fazla sebebi olabiliyormuş. Yani doktor diyor ki...
Bunu geçen hafta bahsetmemiş miydin sen?
Bahsetmiştim herhalde.
Bahsettin
ya. Çift dikiş yapıyor olabilir.
Tekrar yapmayalım, geç konu, tamam.
Şey yapalım ya.
Sen bakamazsın, orada benim parmağımı tanımlamışsın lazım.
Vay, parmak izi mi tanıyor? Ne o şey, CIA'ya mı girecek telefonuna parmak izi
tanıyor? Ay Allah'ım yarabbim, her şeyde bir lafı var ya. Neyse, o zaman biz bir ara daha verelim, sonra bir ufak daha bölüm yaparız. Sanat köşesini hala yapmadık çünkü. Galia Benelli'den dinleyeceğiz. Yam Safar şarkısıyla.
Söyle bakayım ne?
Yam Safar. Aslında orada yam değil tabi. O yağla M arasında boşluk var da siz onu çaktırmayın işte. Şarkı güzel şarkı. Dinleyin gari.
لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما هتسلم وكفاية قلبي أنا مسلم ودعني من غير ما هتسلم وكفاية قلبي أنا مسلم دعني يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني للغربة تحلى لك
الماضي غير أحوالك خايف خايف خايف للغربة تحلالك والماضي غير أحوالك خليني دايما دايما على بالك خليني دايما دايما على بالك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد
كتابları anlatacaktım bana niye uzatıyorsun ve sonra Nagihan çok konuşuyorsun ben şimdi bu sazı elime alınca susmuyorum. Sonra kızıyorsun bana gene çok.
Ben şu an şey fark ettim. Mikrofon benim elimdeyken konuşamıyorum. Mikrofon başkasının elindeyken konuşasım istiyor. Acaba o mikrofonun bana verdiği şeyden dolayı mı acaba? Mikrofonun bana verdiği yetkiye dayanarak böyle bir hani sesi alıp almama konusunda böyle bir kafamın arka planında bir şeyler oldu. Bak şu an konuşuyorum. Bir dakika bozmaz mısın? Mikrofon elinde olmasına rağmen konuşuyorum. Enteresan. Neyse öyle yani. Ben ne diyecektim ki?
Kitap anlatacaktın. Ya Masa'nın sanat köşesine hoş geldik. Yani geldik.
Ya ben anlatmayı beceremem aslında ama isim vereceğim sadece. Yine böyle bir seri kitap okuma evresine girmiş bulunmaktayım. Geçenlerde hatta geçen değil de bir buçuk ay önce falan almıştım ben bu kitapları. Toplu alım yaptığım için kitaplarda. Yine bunları böyle bir seri bir şekilde okumaya başladım. Araya bir Homo Deus girdi. Homo Deus. Homo Sapiens'in devamı olan kitap. Homo Deus da işte günümüzden yarına olarak olan bir süreci anlatıyor güya. Ama yani benim içim şişti. Benim böyle bir artık yüreğim daraldı. O kitabı yani hayatımda herhalde ikinci falandır bu belki de kitabı bıraktı. Hayatımda ikinci kez bir kitabı yarım bırakmak zorunda kaldım. İlki de şeydi, Bazlık Vadideki Zambak kitabıydı. Betimlemelerden içim şiştiydi. Artık 25 sayfada tek bir bahçeyi anlatmaya çalışınca bana bir öğüt gelip bırakmak zorunda kalmıştım. Bunda da şöyle, günümüzden yarına tamam eyvallah ama yani hani sürekli bir tarih dersi modunda işte sürekli bir işte şu şöyleydi bir böyleydi eyvallah hani bir sorgu soramıyorsun yani kitabı anladın mı? O şeyde Homo Sapiens'i okuduğunda bir soru soruyordun ve bir sonraki sayfada onun cevabını alıyordun ve hani bir şeyleri öğrenerek gidiyordun. Ama Homo Deus'ta tam tersi. Soruyu sana soruyor sen zaten cevabını biliyorsun bir sonraki soruda kendine tekrar yapıyormuşsun gibi oluyor. Yani bende öyle oldu. Cevabını veriyor da yani hani böyle tarihten örneklemeler falan yaparak veriyor ve ben zaten tarihten nefret eden bir insan olduğum için yani bana hitap etmedi yani bilemiyorum. Benim pek hoşuma gitmedi. O yüzden böyle bir içim daralarak
bitirmedin mi?
Bıraktım. Son 100 sayfasını bayağı okumadım. Kenara koydum artık. Sonra bu aldığım işte diğer kitaplara geçtim ve Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk kitabıyla başladım seriye. Huzursuzluk kitabını akşam 10'da başladım. Öbür akşam 9.30'da bitirdim. Metroda gidip gelirken kaç okumaydı bilmem neydi falan. Kaç sayfa? 200 falan galiba öyle bir şey. Ama bayağı bir seri okudum yani. Çünkü hani adamın dili zaten çok akıcı ve şey olarak yapmış. Her bölümü farklı bir insanın dilinde anlatmış. Şöyle. Nasıl bahsedeyim onu? Olay zaten Mardin'de geçen bir gerçek mevzuyu anlatıyor, yaşanan bir mevzuyu anlatıyor. Bir ana karakterimiz var. İşte normalde nişanlıyken, hani işte Mardin'de yaşayan bir erkek nişanlı ama aynı zamanda işte bu adam şey böyle kendini yardıma falan adamış bir adam. Hani böyle galiba doktordu. Emin değilim o kısmı hatırlamıyorum bak şimdi. Neyse böyle işte şey Suriye'den buraya göçen işte ya da oradan buradan göçen nerede? Hani sığınma kamplarında yaşayan göçmenlere yardım eden bir insan.
Yakın tarihli bir hikaye.
Yakın tarihli. Aynen. İşte oradaki kamplardan bir ezidi bir kıza aşık oluyor. Ve nişanlısını falan bırakıyor. İşte hani o şeyleri falan anlatıyor. Bir adam ezildiği kızla evlenmek istiyor falan diye başına olaylar geliyor. İşte en son Amerika'da adam ölüyor falan filan.
Kitabın sonu
bu değil. Kitabın başı zaten bu olduğu için, o süreci anlattığı için, o sürece nasıl geldiğini anlattığı için onu başta söylememin bir sıkıntısı yok. O aradaki süreci anlatan bir hikaye. Ve şey yani dediğim gibi Livaneli'nin falan dili zaten benim hep hoşuma gitmiştir. Adamın kitaplarını hep takip ederim. O güzel. Bayağı
çok
bir sardı.
Hiçbir kitabını okumadım.
Tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim hatta. Sevmeyeni de var ama yani ben sevenlerdenim. Onu okudum. Sonra ondan sonra Gözlem Evi diye bir kitap okudum. O birazcık şeydi zaten hani metaforlarla dolu bir kitaptı. O metaforları doğru yerleştirmesini doğru bilinçli bir şekilde yapabilirsen efsane bir kitap. Ama ben yarısını yaptım, yarısını yapamadım. O yüzden bir 10 sene sonra bir daha okumam lazım. Gözlem Evi.
Gözlem Evi.
Şey, fotoğraflar falan da var. Aynı zamanda. Güzel bir metaforlar var. Anladıklarımda böyle has moduna girdiğim şeylerde hatta. Ama dediğim gibi hani bir 5 sene sonra falan böyle bir entelektüel olarak kendime gelir bir nebze daha geliştiğimi hissettiğim bir evrede tekrar onu okuyacağım. O da öyle bir kitap. İnce zaten böyle bir herhalde 100 sayfalık falan bir şeydi o sanırım. Bir de zaten çoğunlukla hani fotoğraf falan da var böyle 2 sayfada bir 3 sayfada bir fotoğraf da olduğu için çabuk biten bir kitap. Bir saatte bitirdim ben onu öyle söyleyeyim. O var. Şimdi de neyi okuyorum? Şey, Bin Bir Gece Masallarına ithafen yazılmış bir kitap. Bir dakika onu direkt açıp yanımdan şey yapacağım. Yazar adını falan da söyleyeceğim. Ha, Salman Rushdie'nin 2 yıl 8 ay 28 gece yani Bin Bir Gece'ye denk gelen şey
sunmuş.
Ha. Şimdi bunu okuyorum. Böyle bir masalsı bir şeyi var bunun da. Havası var. Daha yeni başladım. Kaçıncı sayfadaymışım? 50. sayfadaymışım da. Akıcı gidiyor şu an. İyi gidiyor. Bakalım yani. Böyle.
Vallahi benim başucumda 20 tane kitap var ama kitap okuyamıyorum. 3 aydır. Yarım yarım kalmış kitaplarım var. Bir diyorum acaba şey mi yapsam? Zorlasam mı kendimi? Sonra korkuyorum çünkü şimdi sağ gözüme çok yüklendiğim için yoruluyormuş ediyormuş falan bir şeyler. Kitap okumayı özledim. Bak yine sinirlendim. Kitap okuma özgürlüğüm bile elimden alındı. Neyse.
Sesli kitap bulalım sana.
Zevk almıyorum ki. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi zevk de alırsın ama bende şu an garip bir öfke, garip bir hırs var. Çünkü yani ya mesela evde olmaz mıydı bu kaza? Olurdu falan ama yani olmadı. Başkaları sebep oldu. Ben hiçbir şey yapmadım ve böyle şey senin yani öz haklarımı elimden aldılar. Ben aynada yüzümü göremiyorum 3 aydır mesela. Yani çok basit şeyler bunlar ama insanın ruhunda çok derin yaralara sebep oluyor ve başkaları sebep oldu. İşte ben işimden oldum, 5 parasız kaldım. Ben düzenim bozuldu. Kimsenin umurunda değil. Ya bu adamlar herhangi bir sorumluluk almıyorlar falan filan değilsin. Bak duygusuna bağlarsın.
Şey diyecekti sen. Madem sanat köşesindeyiz, bu şeyin yaz tutmanın 5 evresiyle alakalı bir dizi söyleyecek.
Yaz tutmanın 5 evresiyle alakalı bir dizi söylemeyeceğim. O benim ayrıca bir konuydu. Ben bu aralar kafam çok farklı çalışıyorum. Şu dönemde asla izlememem gereken bir diziydi. Çünkü çok fazla ölümü düşündüğüm bir dönemdeyim. Bu özellikle işte bu hafta, son geçirdiğim hafta çok zordu benim için. Gittikçe zorlaşıyor belki de bu yüzden bilmiyorum. İşte dediğim gibi başka etkenler de vardı. Her neyse. Hayır, intihar eğilimim yok. Onu belirteyim de. Yani umarım yok. Olmadığını düşünüyorum. Diyorum ya ilacın da etkileri olabilir.
Hayır, yarın bir gün yanlışlıkla intihar edersen seni diriltip tekrar öldürürüm yani öyle söyleyeyim.
Kızım yanlışlıkla intihar diye bir şey olabilir mi?
Ya bilmiyorum yani.
yanlışlıkla...
Bak yanlışlıkla öyle bir karar alıp eyleme geçersen. Hayır yani.
Geçmeyeceğim. Kafam fırına girecek yanlışlıkla.
O kararı almak yanlışlıkla olup da eyleme geçersen diye diyorum. Diriltirim bir daha öldürürüm yani öyle söyleyeyim yani.
Çok korktum. çok caydırıcı oldu bu sebebin. Şöyle, Netflix'in dizisi bu arada. Yani Netflix.
Ya çok yağmur yağıyor. Biz hemen nasıl gideceğiz ya?
Bilmiyorum. Şemsiyem de yok. Bak üstümde beyaz bir
benim var şemsiyem. Sen düşün.
Ben acayip seksi gideceğim. Onu biliyorum da. Çünkü beyaz kısa kollu bir tişörtüm var. Başka da bir şeyim yok.
Nasıl? Üstüne mont yok mu?
Biri ceketim var.
Tamam. Daha ne olsun?
Gayet seksi işte. Lokasyon veriyorum ama
yok anam. Ya, ilacın hiçbir yan etkisini sen almamışsın. Bir bu da yerinde. Tamam mı güzel?
Yerinde de. Tesis yok. Personel açığı var. Değerlendiremiyoruz. Netflix'in dizisi 13 bölüm birden yayınlandı. Nasıl yayınlandı tabii şey Netflix'te izlemiyorum. Tamamen korsan şey.
Ya şimdi korsan kısmını şenmeyedik iyiydi yani.
Ya neyse dizinin adı 13 Reasons Why. Yani 13 neden. Ay. Sebep olan 13 neden. Hana diye bir kız var. 17 yaşında intihar edip ölüyor. Hikaye onun ölümünden sonra 12 kişiyi 13 sebep göstererek intiharının sebeplerini açıklıyor.
12 kişiye 13 sebep mi?
Evet. 13 sebep gösteriyor intihar etmesiyle ilgili ve 12 kişiyi de bundan sorumlu tutuyor dolaylı olarak.
O bir sebep niye adamsız kalmış?
Bilmiyorum. Henüz daha 6. bölümdeyim. Çünkü ara ara izliyorum yoğunluktan. Her bölümde işte şey yapıyorsun.
O boşta kalan bir sebebin nedeni de kendisidir bence.
Ya olabilir tabii canım. Ya da ben yanlış 13 sezon ama 13 sebep reasons. Bak ne güzel sezonda karıştırdım kelimeleri de. Ay İngilizce düşünüp Türkçe konuşmaya çalışınca böyle olur. Şekerim.
Götümlük yapma. Devam et.
Fakat şimdi ergen dizisi gibi geliyor çünkü lise, Amerikan lisesi, yıllardır izlediğimiz filmler vardır ya işte, bunların zorbalıkları falan çok meşhur, hani bizde de vardır ama bizde onlarki gibi manyakça psikopatça değil, onların lise dönemleri daha bir farklı geçiyor ama sana şeyi veriyor dizi. Bir insana senin için çok basit olan bir şaka bile yapıyorsun bazen. O karşındaki insanın ruhunda nasıl yaralıyor onu? Onu nasıl kötü etkiliyor? Aslında ona o bir şakayı yaparken bile ne yaşattığını bilemezsin. Çok başka şeyleri, kelebek etkisi denilen, zaten kelebek etkisi fikri üzerinden gidiyor. Öyle başlıyor zaten. Anlatıyor kız yani. Hani sen bunu yaptın ama bak bunun sonucunda aslında böyle bir şey oldu diye. Bir sürü soruna cevap buluyorsun ve bir sürü soru soruyorsun. Kendinle ilgili, hayatınla ilgili, hayatındaki insanlarla ilgili. Ama hani benim şu dönemde şöyle bir şey var. Onu söylüyordum da atladım işte. Evet, intihar eğilimim yok ama çok fazla ölümü düşündüğüm bir dönemdeyim. Çünkü bir de şey de var. Yakınımda çok fazla hastalık duyuyorum. İşte halam yoğun bakımda bir süredir. Ya 10 günü geçti zannediyorum. Sonra işte başka bir rahatsızlıkla boğuşuyor. Ne olacağı belli değil. O öbür tarafta başka biri var. Genç, yaşlı, şu an yakın çevremde ölümcül hastalıklar yaşayan 5-6 kişi var. Benim başıma böyle bir şey geldi ve ben her ameliyathaneye girdiğimde ölüm korkusu yaşıyorum. İster istemez gerçek anlamda çok kötü etkileniyorum. Ondan sonra sürekli ölümü düşünüyorum. Acaba nasıl olacak? Acaba nasıl olacağım? Acaba bu sefer ölecek miyim? Ya buraya gidiyorum ama narkozdan ya ölürsem. Çünkü benim narkoz korkum vardı çünkü ben hiç ameliyat olmamıştım bugüne kadar. Üst üste de ameliyat olunca ben bir de böyle bir travma yaşayınca iyice bokunu çıkarmıyor. İlk ameliyatıma girdim, doktorlar değil, dalga geçtiler benimle. Çünkü şey diyorum, ya bir şey söyleyeceğim ben. Hani böyle şey oluyorum ama böyle konuşuyorum bir de yani. Böyle insanlar ayılıyorlarmış, narkoz alıyorlarmış ama bağıramıyorlarmış. Bir şey diye böyle adam bana şey dedi işte, ne diyorlar, anestezi doktoru. Çok fazla film izliyorsun. Çok, ne o anca filmlerde olur dedi bana.
Dilan oradan. Arkadaşımın babası birebir yaşadı onu.
Evet, tabii. Türkiye'de de var örnekleri. Ondan sonra ben de dedim ki ne yapayım, ben çok film izliyorum. Sonra döndüm bir şey daha sordum. Narkozdan uyanamıyorlarmış dedim. Bunun riskleri varmış dedim. Onu sordum. Ben ondan çok korkuyorum. Ya ayılırsam dedim. Ha, şeyi sordum. Şimdi dedim siz benim gözüm ameliyat ederken benim onu görmeyeceğimden emin misiniz dedim. Güldüler. İlk ameliyatta sormuştum. Yani neyse işte böyle ölümü çok fazla düşündüm ve ölümle birebir de karşı karşıya olduğum bir dönemde bu diziyi izlemem beni biraz kötü etkiledi. Kötü derken kendimi izlemekten alamıyorum. Çok içinde olduğum bir şey. Şu an birebir yaşadığım bir şey çünkü. Ama bir yandan hani keşke izlemeseydim, keşke başlamasaydım dediğim de oluyor. Neyse ama böyle bir dizi gerçekten izleyin diyorum. Çok ya bir sürü soru sorduruyor insana hayatla ilgili, kendisiyle ilgili. Ayrıca Logan'ı izledim dün gece. Meşhur zaten, bekliyorduk, ediyorduk falan. Yani çok büyük beklentilerim vardı belki. Kötü bir film değil kesinlikle. Ama Wolverine'i öyle yaşlı görmek biraz üzdü. Biraz üzdü. Hani şey yapamıyorsun. Değişik olmuş. Yani açıklamışlar neden böyle. Ha böyle olabilir mi? Evet mantıklı. Çünkü lan nasıl çekecekler falan diyorduk. Ne alaka bilmem ne. Bir şeyleri böyle mantığına oturtmuşlar. Sen izledin mi? İzlemedim.
Ben Wolverine'i hiç izlemediğim için yani o serileri falan hiç takip etmediğim için onu da izlemek haliyle aklıma gelmedi yani.
Ha ben izlediğim için ben yani fantastik filmleri çok seviyorum. Daha önce bahsettim mi ben? Yıldız Tozu vardır. Onu açar açar izlerim. Çok keyiflidir. Fantastik bir filmdir. çok güzeldir yani. İnsanın içini niye bilmiyorum böyle bir yaşama sevinciyle doldurur benim. Tamamen absürt fantezidir üstelik. Olmayacak bir şeydir. Michelle Pfeiffer da çok iyi orada. Cadıyı oynuyor mesela. Kadro çok iyidir ve böyle uzunca da bir filmdir. Yani 2 saat belki 2,5 saat falan sürüyor. Normalde uzun filmler sıkar. Mesela işte Benjamin Button, Interstellar falan. Hani ki Interstellar'da sıkılmamıştım. Ay onu açayım bir daha izleyeyim. Bir de Bulut Atlas'ı patlatayım. Bak. Bulut Atlas'ını ilk izlediğimde mala bağlamıştım. Bu ne lan? Ne oldu ki şimdi? Bulut Atlas'ını izlemedin mi? Çok, bak o da çok değişik filmdir. O da uzundur. Ama tekrar tekrar seyret var ya. Tekrar keyifle seyret. Her seyretinde çünkü o kadar karmaşık, o kadar böyle olay örgüsü ne derler? Ya örümcek ağ gibi görmediğin, kaçırdığın noktaları var ki. Bir de uzun filmler tabii. Çok da detaylı. Oyuncular falan da çok iyi. Bulut Atlas'ında şey, Tom Hanks, Halberi falan oynuyor.
Bir şey söyleyeceğim. Ben 2 seferdir Bulut Atlas'ını ne diye anlıyorum acaba? Vur patlasın diye anlıyorum.
Çal oynasın o zaman Serap.
Benim bir oynayasım mı geldi acaba? Ha.
Cuma akşamı yapacağız onu. Ay biz cuma akşamı... Vur patlasın, çıl oynasın. Dışarı çıkacağım. Aylardır çıkamıyorum. Böyle bir dans edesim var. Böyle. Yani bir dağıtasım var. Zaten jübilemi yapacağım. Çünkü tükettiğim için her şeyi. Final yapacağım cuma akşamı. Sonra eve kapatacağım kendimi. Öyle gözüküyor. Cuma akşamı biz dışarı çıkacağız. Çıkacağız değil mi? Geleceksin yani.
Ben onun organizasyonunu yapacağım kendi açımdan. Halledeceğim bir şeyleri.
Ya zaten çok geçe kalmayacağız. Benim sabah kursum var. Benim yani çok geçe kalmadan dönmemiz lazım.
Yani benim açımdan da o şekilde. Ama işte hani işin içerisinde bir doğum günü organizasyonu da olduğu için zaten hani ben kendimi aynen bir şekilde ayarlamanın peşindeyim şu an yani.
Kesinlikle öyle. Ay Yiğit'imin doğum günü var çünkü. Yiğit'imin doğum gününü kutlayacağız. Ya bak pazar günü 23 Nisan ya, tatil kurs. Yani cumartesi gecesi olsaydı o bomba olacaktı. Hiç sallamayacaktım ama cumartesi sabah kursa gitmek zorundayım. Çünkü devamsızlık yapmak istemiyorum. Muhasebe şurada 1,5 ay kaldı. Şu sertifikamı hayırlısıyla alayım. Çünkü bir ders atladım mı sıçtım. Benim şey olunca kafa biraz yavaş işliyor. Kaçırırım, ders atlamamam lazım. Ne diyordum? Ha, bu haftaki film önerilerimiz Bulut Atlası, Interstellar. Eski meski demeyin, izlememişsinizdir. Hiç
yine
hayatlamayın.
Vur patlasın diye duydum ya.
Bulut Atlası. Şimdi oldu mu? Ondan sonra Logan'ı da izleyebilirsiniz. Canınız isterse. Çok şey yapmıyorum.
Star Wars'un da 8.'si geliyormuş Aralık'ta.
Ay Star Wars bitmiyor lan.
Ya onu gördüğümde yemin ediyorum böyle artık şey oldum öyle. Lan yine mi lan? Bitmedi mi lan bu artık diye isyan ettim ben fragmanı gördüğümde.
Bitmiyor. İlginç yani.
The Last Jedi demiş. Hala ya umudum var herhalde bu inşallah bu son filmdir diye yani.
Yani eğer güzel yapıyorlarsa devamlı yetişse isterse 20 tane olsun bir yerde. Şeyi izledim ben. Ben onları izlememiştim. Star Trek yeni çevrilen 3 tane var ya. Oturdum arka arkaya geçen 1-2 hafta önce onları izledim. Şemsiyen vardı değil mi? Benim yok. Yani şimdi ne kadar seksi de olsam hani öyle sokaklarda
var var şemsiyen var o konuyu halledeceğim.
Beyaz yani. Tişörtle sırasıklam gezmeyeyim yani. Böyle izleyin arkadaşlar. Artık
o zaman gidelim yani bayağı uzattık zaten çenemizin bağı koptu bu akşam.
Nasıl program yapacağız derken hiç ne konuşacağız ne anlatacağız ki benim böyle bir tabii
zaten bir bölüm Nagihan köşesi yaptık ya. Normalde o kadar uzatmıyorduk biz o Nagihan köşesini.
Ama benim ilgiye şefkate ihtiyacım var.
Oldu o zaman sadece gidiyoruz. Neydiniz? Bir şey diyeceğim mi? Tamam demesen de olur. Al hadi al.
Ağlayacağım. Ben ağlayarak kapmak istiyorum. Sen şarkıyı anons et.
Oldu o zaman. Gidiyoruz. Hakikaten gidiyoruz bu sefer. Ya tamam yeter. Uzattık. Şeyle veda ediyoruz. Sona Yabertek'ten dinleyeceğiz. Aa yazmışım ama nasıl yazmışım. Kendi yazımı okuyamıyorum. Mama Muso. Mama Muso. Evet okuduk. O şarkıyı dinleyerek gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar deriz. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın diyebilir miyim? Sen izin veriyor musun dinleyiciye? Bir hoşçakalın diyebilir miyim?
Tamam dedin hadi güle güle.
Kabilo barakata kende gele tumu mengi tenu